Erdemle Kırbaçlanan Kadın, Marquis de Sade, seslendiren Rana Toka. Dinlemekte olduğunuz kitap erotik edebiyat kategorisindedir. Bana sorarsanız, felsefenin zaferi ne şurada ne burada. Tanrı, insanlar üzerinde elde etmeyi arzuladığı sonuçlara ulaşmak için karanlık yollardan geçiyor. Kimileri bundan esinlenerek onun insanoğlunu büyük bir zorbalıkla yönettiği kanısında, dolayısıyla Adem soyu, yaratıcısının çizdiği, kendi kendine belirlediği nice davranış içinde bocalayarak mutsuzluğun çalkantılarıyla debelenip duruyor. Onun buyruklarını yorumlarken zorlama kurallar koyuyoruz ve kaderi, yazgıyı, alın yazısını hala tanımlayamadığımızdan bin çeşit ad veriyoruz bu kavrama. Kaderin garip, önüne geçilmez yaptırımlarını, İstemini çözümlediğimizde felsefenin gerçek utkusuyla karşılaşacağız. Çünkü bizler, insanoğulları, kendi toplumsal yasalarımızdan yola çıkar ve bu yasalar için ta çocukluğumuzdan beri ruhumuza işlenen saygıdan hiçbir zaman ayrılmazsak, ne acıdır ki başkalarının bozuk, kötü ahlakı yüzünden alçaklar ve reziller güzelim gülleri toplar, iyiler ve dürüstler yalnızca kanatıcı dikenlerle sarmaş dolaş olurlar. Bu durumda azıcık inançsız kişiler, azıcık zayıf iradeliler bu hüzün verici düşüncelerin üstesinden gelebilecek kadar erdemli, kutsanmış olmayanlar kendini akıntıya bırakmak, karşı koymaktan iyidir diye düşünmezler mi? Gene bu kişiler ahlaksızlığın tam anlamıyla hüküm sürdüğü bu çağda kötülükle savaşmak için erdemin güçsüz bir silah, en güvenli yolunsa ötekilerin sapkın kalabalığın ardından yürümek olduğunu söylemezler mi? Biraz daha okumuşlarına gelince, onlar da elindikleri bilgileri kötüye kullanarak Zadig'in mesleği Jesrat gibi her şeytanlıktan bir iyilik doğar demezler mi? Kötü dünyamızın kusurlu yapısında iyilik kadar cin çarpmışlık da olduğuna göre dengenin sağlanabilmesi için iyilerle eşit sayıda kötülerin de bulunması gerektiğini, dolayısıyla da falanın veya filanın iyi ya da kötü olmasının son hesaplamada pek fark etmeyeceğini akıllarından geçirmezler mi? Kötülük iyiliği eziyorsa, zenginlik neredeyse her zaman kötülükle sarmaş dolaşsa, bu durumun tanrısal yetkiye adam akıllı uyduğunu da göz önüne alarak zenginleşen kötülerin yanına koşmayı, yıkımdan yıkıma sürüklenen iyilerle birlik olmaktan çok daha yeğlememiz gerekecek. Şimdi felsefenin bu tehlikeli afra tafrasını önlemek, içinde hala bazı iyi ilkeler bulunan insana mutsuz erdem örnekleri gösterilerek sanki erdemin doğru yolunda kendisine en cömert hurma dalları, en göz kamaştırıcı ödüller verilmişçesine bu ruhu yeniden iyiliğe yöneltmek ana amaçlardan biri olmalıdır. Bir yandan erdemine alabildiğine bağlı kalan yumuşak ve duygulu kadını, öte yandan yaşamı boyunca erdemi hor gören kişinin sahip olduğu göz kamaştırıcı servetleri uzun uzadıya anlatmak çok acımasız bir davranıştır kuşkusuz. Ama bu iki karşıt görüntünün taslaklarından bir yarar sağlanacaksa bunları halka açıklamış olmak neden suçlu kılsın bizi? Tanrı'nın buyruklarına boyun eğişin pek de filozofça olan dersini, bu boyun eğişteki bilmeceye yakın gelişmeleri, uğursuz uyarıları şaşkınlıkla okuyan erdemli bilgiç, bütün anlattıklarımızda görevlerimizi yerine getirmeye zorlamak amacıyla bizim değil de yanımızda bulunan, görevlerini en iyi şekilde yerine getiren insanların cezalandırıldığı konusunda bir karara varırsa, üstüne üstlük bir de vicdan azabı mı çekeceğiz? İşte bizi yazmaya zorlayan başlıca nedenler. Dinleyicilerimizden kendilerine anlatacağımız hüzün dolu serüvenleri, çaresiz Justin'in başına gelen yıkımları sağduyularıyla el verdiğince biraz daha dikkat ve ilgiyle dinlemelerini diliyoruz. Keyifli dinlemeler. Servetini büyüleyici güzelliğine, bir sürü ahlak dışı davranışlara ve çevirdiği çeşitli dolaplara borçlu olan Comtesse de L'Orsange, Venüs rahibeleri kadar güzel bir kadındı. Yalnızca Sitter arşivlerinde bulunan saygısızlıkla elde ettiği ünvanları, bunları kendisine veren kişi tarafından büyük bir saflıkla korunuyordu. Esmer tenli, hayat dolu, uzun boylu, olağanüstü anlamlı kara gözlü, son derece akıllı olan bu kadının inançsızlığı ihtiraslara ayrı bir renk katıyor ama bir yandan da bugün geçmişin iman dolu kızını aratıyordu. Çok iyi bir eğitim görmüştü aslında. Saint Honor sokağındaki büyük bir tüccarın kızıydı. Kendisinden 3 yaş küçük olan kız kardeşiyle birlikte Paris'in en ünlü manastırlarından birinde eğitilmiş, ne bir öğüt, ne bir öğretmen, ne iyi kitaplar, ne de herhangi bir sanat esirgenmişti kendisinden. Bir genç kızın iffeti için pek de kusursuz olan o çağda her şeyini bir gün içinde kaybetti. Korkunç iflasının çıkmaza sürüklediği babaları, çocuklarını karısına bırakarak İngiltere'ye kaçmakta buldu kurtuluşu. Bu acılara daha fazla dayanamayan anneleri, manşı geçerken ölen kocasının yola çıkışından 8 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Hayatta kalan bir iki akraba, kızları ne yapacaklarını görüşmek üzere toplandılar. Miras paylaştırıldığında çocuklara yalnızca yüzer ekü düştüğünü görünce de güle güle gibisinden kapıları ardına kadar açmayı, paylarına düşen yüzer ekü ceplerine koyup onları kaderleriyle baş başa bırakmayı kararlaştırdılar. O zamanlar Juliet diye çağrılan Kontes de Lorsange'ın karakteri de düşüncesi de anlattığımız hikayenin geçtiği yani aşağı yukarı 30 yaşlarında bulunduğu çağdaki kadar olgunlaşmamıştı daha. Zincirlerini kıran acı terslikleri bir an olsun düşünmeden görünürde özgürlüğe kavuşmanın zevkine kaptırdı kendini. 12 yaşına yeni basmış olan karamsar ve melankolik, büyük bir sevecenlik ve şaşkınlık verici bir duyarlılıkla bezenmiş, ablasının sanatı ve kurnazlığı yerine bir sürü tuzağa düşmesine sebep olacak saflığa, yürek temizliğine, iyi niyete sahip olan kız kardeşi Justin ise durumunun tüm korkunçluğunu fazlasıyla hissediyordu. Juliet'ten çok daha değişik bir yüze sahipti bu genç kız. Birincisinin çizgilerinde düzenbazlık, ikiyüzlülük, koketlik dikkati çekiyor, ikincisinin görünümündeki iffet, incelik ve çekingenlik herkeste hayranlık uyandırıyordu. Bir bakire havası, ilgiyle parıldayan iri mavi gözleri, göz kamaştırıcı teni, ince ve zarif vücudu, dokunaklı ses tonu, temiz ruhu, yumuşak karakteri, bembeyaz dişleri, güzel kumral saçları, tüm bunları bir tuval üstünde gerçekleştirmek isteyen bir ressamın fırçasından kaçamayacak kadar yapmacıksız güzelliği ve sevimli hatlarıyla işte tepeden tırnağa albenili bir genç kız. İhtiyaçlarını gönüllerinin çektiği yerden karşılayabilmeleri için yüzer ekülerini yanlarına vererek manastırı terk etmeleri için 24 saatlik bir süre tanındı onlara. Kendi kendinin efendisi olmaktan mutlanan Juliet, bir an için Justin'in gözyaşlarını dindirmeye çalıştıysa da başaramayacağını anlayınca avunduracağı yerde paylamaya başladı kardeşini. Onu budalalıkla suçladı. Bu yaşa, bu güzel yüzlere sahip tek bir genç kızın açlıktan öldüğüne şimdiye dek rastlanmadığını söyledi. Baba evinden kaçan, şimdi bir vergi tahsildarıyla evli olan ve Paris'te zengin, gösterişli bir hayat süren komşularından birinin kızını gösterdi örnek. Justin bu çirkin örnekten dehşete kapıldı. Juliet'in kendisine ballandıra ballandıra anlattığı, övüp durduğu o iğrenç yaşam tarzını seçtiğini görünce de onunla aynı yerde kalmayı kesinlikle reddetti. İki kız kardeş bu kadar değişik amaçlara sahip olduklarını görünce yeniden görüşmek için söz vermeksizin birbirlerinden ayrıldılar. Büyük bir hanım olacağını ileri süren Juliet, erdemli ve bayağı eğilimleriyle adını lekeleyecek olan bu küçük kızla görüşmeye nasıl razı olabilirdi? Justin ise kendi bakımından rezilce zevk ve eğlencelere düşkün bir toplumun kurbanı olmaya mahkum bu ahlaksız kızın yanında törelerini tehlikeye atabilir miydi? Böylece ikisi de kendilerine bir çıkar yol aramaya koyuldu. Ertesi gün önceden kararlaştırıldığı gibi manastırı terk ettiler. Justin küçükken kendisini sevmiş olan annesinin terzisi durumuyla ilgilenir sandı. Kadını bulmaya gitti. Acıklı durumunu tüm ayrıntılarıyla anlattı ona ve kendisinden iş istemesiyle kapı dışarı edilmesi bir oldu. ''Oh Tanrım'' dedi, ''zavallı küçük yaratık, dünyada attığım ilk adım bu acılara mı sürükleyecekti beni? Eskiden beni severdi bu kadın, öyleyse neden kovuyor şimdi? Ah, çünkü öksüz ve yoksulum, çünkü tek kuruş gelirim yok ve ne yazık ki kendilerinden geleceği umulan yardım ve hediyelere göre değerlendiriliyor insanlar.'' Bunun üzerine bölgenin papazına gidip bazı öğütler istedi ondan. Ama iyiliksever din adamı bölgesinin çok kalabalık olduğunu, Dolayısıyla sadakalardan pay almasına imkan olmadığını üstü kapalı bir şekilde anlattı. Bununla birlikte kendisine hizmet etmek isterse onu evinde barındırmaktan büyük zevk duyacağını da sözlerine ekledi. Ama Aziz Peder bunları söylerken eliyle genç kızın çenesinden tutmuş, bir kilise adamı için fazlasıyla uzun sayılan bir öpücük vermişti kendisine. Justin bunun ne anlama geldiğini çok iyi bildiğinden hızla geri çekilerek ''Sizden ne sadaka istiyorum ne de yanınızda hizmetçilik yapmak arzusundayım Monsieur'' dedi. Bunları dilenemeyecek kadar üstün bir mevki kaybedeli çok az bir zaman oldu. ''Sizden gençliğimin ve acılarımın gerektirdiği öğütleri istiyorum yalnızca. Sizse bunları bir günah karşılığında satmak istiyorsunuz bana.'' Bu sözlere öfkelenen papaz kapıyı açıp kabaca kovar onu. Daha ilk günde iki kez geri çevrilerek yalnızlığa mahkum edilen Justin kapısına tabela iliştirilmiş bir eve girer. Möbleli küçük bir oda kiralar. Kirasını peşin öder. En azından durumunun ve mutsuz yıldızının kendisini karşılamak zorunda bıraktığı acılara rahatlıkla kaptırır kendini. Yeniden Juliet'e dönmek, en kısa yoldan onun basit yaşantısından nasıl sıyrıldığını, 15 yaşında 30 bin liradan fazla bir servete, birbirinden güzel ve değerli mücevherlere, sayfiyede olduğu gibi Paris'te de 2 ya da 3 eve, bir ünvana, şimdi de bakanlığa girmek üzere olan en itibarlı insanlardan biri, hükümet danışmanı, Monsieur de Corville'in aşkına, servetine ve güvenine nasıl sahip olduğunu anlatmak için kendisini bir süre bu karanlık köşede bırakmama izin vermesini dinleyicilerden rica ederim. İzlediği yol dikenlerle doluydu. Kimsenin kuşkusu yoktu bundan. Bu hanım kızlar en utanç verici, en ağır çıraklık devrelerinden geçerek çizerler yollarını. Bir prensin yatağında bile değişmez durum. Juliet, hayata atılışının, gençliğinin, tecrübesizliğinin, kucaklarına ittiği sapkın ahlaksızların, kaba aşağılamalarının izlerini belki bugün bile üzerinde taşımaktadır. Manastırdan çıkar çıkmaz Juliet, arkadaşı olan ve ahlaksızlığı seçen o komşu kızından duyduğu, adresini ezbere hatırladığı bir kadını görmeye gitti doğruca. Kolunun altına sıkıştırdığı paketi, bumburuşuk küçük elbisesi, dünyanın en güzel yüzü ve bir öğrenci havasıyla arsızca içeri girdi. Ona hayat hikayesini anlattıktan sonra birkaç yıl önce eski arkadaşını koruduğu gibi kendisini de koruması için yalvardı. ''Kaç yaşındasınız çocuğum?'' diye sordu Madame de Busson. ''Birkaç güne kadar 15 yaşına basacağım madam.'' ''Ve hiç kimse girmedi hayatınıza öyle mi?''
O hayır madam, yemin ederim.
Ama bu manastırlarda bazen bir saray papazı, bir rahibe, bir kız arkadaş, kesin deliller gerek bana. Sözlerimin doğruluğunu kendiniz kanıtlayabilirsiniz. Ve de Busson gözlüklerini takıp kesin durumu kendi gözüyle inceledikten sonra, ''Evet çocuğum'' dedi Juliet'e, ''burada kalabilirsiniz.'' Öğütlerimi kelimesi kelimesine yerine getirir, göreneklerimi büyük bir hoşgörüyle kabullenir, bana içtenlikle, arkadaşlarınıza tatlılıkla davranır, erkeklere karşı dolaplar çevirirseniz birkaç yıla kalmaz hizmetçinizle birlikte içinde bir konsolu, büyük bir aynalı masası bulunan bir odaya çekilecek duruma getiririm sizi. Geriye kalanları da yanımda öğreneceğiniz sanat sayesinde kolaylıkla elde edebilirsiniz. Birdenbire atılıp Juliet'in paketini kapan de Busson yanında parası olup olmadığını sordu. Yüz eküsü olduğunu büyük bir dürüstlükle itiraf etti genç kız. Sevgili anne hepsini onun yararına kullanacağını söyleyerek hemen el koydu öğrencisinin parasına. Bir genç kızın yanında fazla para taşımaması gerekti. Kötülük yapmaya yarayan bir araçtı bu ve böylesine çürümüş bir çağda iffetli ve soylu doğmuş bir kız kendisini tuzağa düşürebilecek şeylerden özenle sakınmalıydı. Bu uzun konuşma bittiğinde yeni gelen kız arkadaşlarıyla tanıştırıldı ve hemen ertesi gün yeni yeni gelişen ürünleri satışa çıkarıldı. 4 aylık bir süre içinde aynı mal peş peşe 80 kişiye satıldı. Hepsi de sanki yeniymişçesine para ödedi ve ancak bu dikenli işinin sonunda Juliet hizmet kızı adını almaya hak kazandı. O andan sonra evin gerçek kızı olarak kabul edildi ve çıraklığı yanında şehvet yorgunluklarını öbür kızlarla paylaştı. Juliet bazı ufak tefek sapmalar dışında bir kere doğaya hizmet etmişse ikincisinde yasaların tümünü unuttu. Canice araştırmalar, utanç verici, tuhaf ve iğrenç zevkler, aşağılatıcı hevesler, bir yandan sağlığını bozmaksızın zevk alma arzusu, öbür yandan imgelemi körleştiren, zararlı bıkkınlıkların meyvesi olan tüm bunlar genç kızın aşırı eylemlerde bulunmadan zevklenememesine, yalnızca ahlaksızlıklarla tatmin olmasına yol açmıştı. Bu ikinci çıraklık devresinde göreneklerini tümüyle bozdu Juliet. Kötülüğün elde ettiği zaferleri görünce daha da karardı ruhu. Günah için yaratılmış olan bu genç kız, bir yandan kendisine aynı hataları işleten, bir yandan da aşağılatan bu durumda hiç olmazsa ikinci derecede kalıp çürüyeceğine, kazancını daha da arttırabilecek birine, en büyüğüne gitmesi gerektiğini hissetti. Bu arada kendisini önceleri yalnızca 15 dakika için getirten son derece ahlaksız, yaşlı bir senyörün hoşuna gitti. Başkalarıyla yakın ilişkiler kurmasını öğrendi ve bunların sonucu olarak gösterilerde, gezintilerde, ünlü kişilerle birlikte görünmeye başladı. Bütün bakışları üzerinde topladı. Herkes ona baktı. Habire ondan söz edildi. Kıskandılar onu. Ve bu düzenbaz kız içinde bulunduğu durumdan o kadar yararlanmasını bildi ki 4 yıl içinde 3 erkeği iflasa sürükledi. Bunların en yoksulu bile 30 bin eküyü aşan bir gelire sahipti. Ünlenmesi için daha fazla bir çaba göstermesine gerek yoktu artık. O denli körleşmişti ki çağının insanları bu namussuz yaratıklardan biri rezilliğini ne kadar kanıtlarsa listesine girmek için o kadar can atıyordu erkekler. Alçalmasının ve ahlaksızlığının derecesi kendisine gösterilen ilgi için bir ölçüydü sanki. 40 yaşlarındaki Angersli soylu Comte de Lorsange ona delicesine vurulduğunda metres hayatı yaşayacak kadar zengin olmadığından kendisiyle evlenmeye karar verdi. O sıralar 20 yaşına basmak üzereydi Juliet. Comte 12 bin liralık bir gelir bağladı genç kıza. Ondan önce ölürse 8'e bölünmesi gerekecek olan servetinin tümünü üzerine yaptı. Bunların dışında bir ev, uşaklar, bir araba ve geçmişini 1-2 yıl içinde unutturacak kadar saygın bir yer verdi sosyetede. O andan sonra namuslu çocukluğunun ve iyi eğitiminin yarattığı tüm duyguları unutarak kötü kitaplarla, kötü öğütlerle zehirlenen ünlü bir ada sahip olarak kimseye bağlanmaksızın dünya nimetlerinden tek başına yararlanma arzusuyla yanıp tutuşan Juliet, kocasının günlerini kısaltmak gibi günah dolu bir düşünceye kaptırdı kendini. Önce kafasında tasarladı yapacaklarını. Sonra da ne yazık ki kovuşturmadan kurtulacak ve iğrenç cinayetinin tüm izlerini kocasıyla birlikte toprağa gömecek kadar büyük bir gizlilikle yerine getirdi düşüncelerini. Özgürlüğüyle birlikte Kontes adını da kazanan Madame de Lorsange yeniden eski alışkanlıklarına döndü. Ama sosyetede kendini bir şey sandığından yapacağı işlerde daha bir yol yöntem izlemeye karar verdi. Satışa çıkarılan bir kız değildi artık. Birbirinden güzel ziyafetler veren, evine davet edilmekten kentlilerin de saraylıların da büyük mutluluk duyduğu bir duldu şimdi. Bununla birlikte 200 louis karşılığında yatıyor, aylığı 500 louis'den satıyordu kendini. 26 yaşına kadar birbirinden parlak zaferler kazandı. 3 elçiyi, 4 vergi tahsildarını, 2 piskoposu, kralın emrindeki 3 şövalyeyi iflas ettirdi. Başarıyla sonuçlanan bir cinayetle yetinmek nasıl imkansız gibiyse, Juliet'te, mutsuz ve suçlu Juliet'te ilkine benzeyen 2 yeni cinayetle suçlandı. Birincisinde aşıklarından birini dolandırdı. Sevgilisinin ailesinden gizli olarak kendisine emanet ettiği oldukça yüklü bir parayı Madame de Lorsange bu iğrenç cinayeti sayesinde emin bir yere saklayabildi. Hayranlarından birinin kendi lehine ama bu parayı kendisine küçük bir kesintiyle ödeyecek olan üçüncü bir kişinin adına vasiyet mektubuna koyduğu 100 bin eküye bir an önce sahip olmak için işledi öteki cinayetini. Tüm bu korkunç davranışlarından başka Madame de Lorsange 2 ya da 3 çocuk öldürmüştü. Güzel vücudunu bozma korkusu, çevirdiği dolapları gizleme arzusu, her şey pek çok kez kürtaj yaptırtmak zorunda bıraktı onu. Ötekiler gibi pek bilinmeyen söz konusu cinayetler, bu becerikli ve haris kadının her gün yeni yeni aptallar bulmasını, yeni yeni cinayetlerle birlikte servetini artırmasını engellemedi tabii. Mutluluğun cinayete eşlik edebileceği ve en iyi tasarlanmış karmaşıklıkların ve ahlaksızlıkların bağrında bile erkeklerin mutluluk diye adlandırdıkları şeylerin hayatın akışını yaldızlayabileceği ne yazık ki fazlasıyla gerçektir. Ama bu korkunç ve uğursuz gerçek ürkütmesin sizi. Az sonra örneğini sunacağımız mutsuzluğun, erdemin peşi sıra gitmesi de namuslu insanların ruhunu daha fazla boğmasın üzüntülere. Suçun yarattığı mutluluk yalnızca görünürdedir. Bu biçim başarıları cezalandırmak zorunda olan Tanrı'nın dışında suçlu kişi yüreğini hiç durmamacasına kemirerek kendisini çevreleyen mutluluk pırıltılarından yararlanmasını engelleyen, bunun yerine yalnızca işlediği cinayetlerin yürek paralayıcı anılarını bırakan bir kurt besler kalbinin derinliklerinde. Kederin zulmettiği mutsuz kişinin erdeme acı çektiren kötülüğe karşı tek avuntusu vicdanıdır ve insanların haksız davranışları yüzünden yitirdiklerine ruh temizliğinin yarattığı gizli zevkler sayesinde kısa zamanda yeniden kavuşur. Sözünü ettiğimiz itibarından yararlanan Monsieur de Corville, bu kadın uğruna kendini feda etmeye karar verdiği ve onu kesinlikle kendisine bağladığı sırada Madame de Lorsage'ın işleri işte bu durumdaydı. İster yakınlığı, sıcakkanlılığı, ister davranış biçimi, ister akıllılığı sayesinde deyin, Madame de Lorsage düşlediği her şeye kavuşmuştu sonunda ve 4 yıldan beri Monsieur de Corville sanki nikahlı karısıymışçasına onunla birlikte yaşıyordu. Montargis'te onun için satın almış olduğu muazzam topraklar yazın birkaç ayını gidip orada geçirmeyi kararlaştırmalarında büyük rol oynamıştı. Havanın olağanüstü güzelliğinin onları şehre kadar sürecek bir gezintiye davet ettiği bir Haziran akşamı geldikleri gibi yürüyerek geri dönmeyecek kadar yorgun düşmüşlerdi. Bir at gönderip şatodan arabalarını getirtmek düşüncesiyle Lyon posta arabasının durak yeri olan Han'a gitmişlerdi. Sözünü ettiğimiz posta arabası içeri girdiğinde bahçeye bakan serin ve basık tavanlı bir odada dinleniyorlardı. Gelip geçen yolcuları seyretmek doğal bir eğlencedir. Boş zamanını eğer rastlarsa böyle bir eğlenceyle doldurmayan pek bir kişi yoktur dünyada. Madame de Lorsange ayağa kalktı, aşığı onu izledi. İkisi de yolcu kalabalığının Han'a girişini seyrettiler. İçeride artık kimsenin kalmadığını sandıkları an bir güvenlik görevlisinin arabadan yere atladığını, kendisiyle aynı yere büzülmüş arkadaşının uzattığı 26 yaşlarında alacalı bir paltoya sarılıp sarmalanmış katiller gibi elleri bilekleri bağlı genç bir kızı kollarının arasına aldığını gördüler. Madame de Lorsange'ın ağzından çıkan korku dolu şaşkınlık çığlığı üzerine genç kız sesin geldiği tarafa doğru döndü. Çizgileri o kadar yumuşak ve hayranlık uyandırıcı, vücudu o kadar ince yapılı ve düzgündü ki Monsieur de Corville'le metresi bu zavallı yaratıkla ilgilenmekten kendilerini alamadılar. Monsieur de Corville yanlarına yaklaşıp bu talihsiz kızın ne yaptığını sorar atlılardan birine. ''Bir tane değil ki'' diye cevap verdi polis memuru. ''Birbirinden ağır 3-4 suç işlemiş. Hırsızlık, cinayet ve yangın. Ama size şunu açıkça söyleyeyim Monsieur, şimdiye kadar ne arkadaşım ne de ben bir suçluya bu kadar iğrenerek eşlik ettik. Alabildiğine nazik ve namuslu görünen bu yaratık... Ah ah dedi Monsieur Corville, bazı alt derece mahkemelerinde pek sık görülen yanılgılardan biri olamaz mı bu? Peki suç nerede işlenmiş? Bu mutsuz kızın iş aramak için gittiği Lyon'un 3 fersah uzağındaki bir handa. Onu Lyon mahkemesi yargıladı. Kararın temyizi için Paris'e gidiyor şimdi. Ama idam edilmek için yeniden Lyon'a dönecek. Yanlarına yaklaşmış ve bu anlatılanları duymuş olan Madame de Lorsange, mutsuzluklarının hikayesini genç kızın ağzından dinlemeyi istediğini fısıldadı Monsieur de Corville'e. Sevgilisiyle aynı arzuyu paylaşan Monsieur de Corville de kızın yanındaki askerlere kendisini tanıttıktan sonra isteklerini bildirdi. Hiçbiri bu isteğe karşı gelmedi. Gecenin Montargis'te geçmesine karar verildi. Yanındaki odada askerlerin de kalabileceği rahat bir yer istendi hancıdan. Monsieur de Corville tutuklunun tüm sorumluluğunu üzerine aldı. ellerini çözdüler. Genç kız Monsieur de Corville'le Madame de Lorsange'ın dairesine geçti. Muhafızlar yiyip içtikten sonra odalarına çekilip yattılar. Bu zavallı kıza yiyecek bir şeyler verildiğinde onunla yakından ilgilenmekten kendini alamayan Madame de Lorsange kuşkusuz şöyle söylüyordu kendi kendine. Belki de aslında suçsuz olan bu yaratığa tam bir katil gibi davranılıyor. Oysa benim, kuşkusuz ondan çok daha suçlu olan benim, çevremde her şey ne kadar da yolunda gidiyor. Madame de Lorsange, genç kızın yavaş yavaş kendine geldiğini, söylenen tatlı sözler, gösterilen yakın ilgiyle her an biraz daha rahatladığını görünce, böyle namuslu ve iffetli havaya sahip bir insanı hangi olayların bu uğursuz duruma düşürdüğünü anlatmaya davet etti onu. ''Size hayat hikayemi anlatmak madam,'' dedi talihsiz güzel kız kontese seslenerek, ''saflığın ve erdemin yarattığı kötülüklerin en çarpıcı örneğini gözlerinizin önüne sermek olacaktır. Bu Tanrı'yı suçlamak, ondan yakınmak, bir çeşit günah işlemektir ve cesaret edemiyorum onları.'' Zavallı kızın gözlerinden oluk gibi yaşlar boşandı. Bir süre ağladıktan sonra hikayesini şu kelimelerle sürdürdü. ''Sizden adımı ve dört bir yana ün salmış olmasına rağmen namuslu kalmış soyumu gizli tutmama izin vermenizi rica edeceğim madam. Eğer kaderimi simgeleyen yıldız bu kadar karanlık olmasaydı, acılarımın büyük çoğunluğunu oluşturan aşağılanmalara, yüzüstü bırakılmalara uğramayacaktım.'' Çok genç yaşta yitirdim ana babamı. Onlardan miras kalan azıcık parayla namusa sığmayan bütün işleri geri çevirerek kendime erdemli bir hayat kurabileceğimi sandım. Hani bu böyle sürüp gider, beklerim diyordum. Tabii bu arada payıma düşen azıcık parayı da yiyip bitirdim. Yoksullaştıkça hor görüldüm. Yardıma ihtiyacım oldukça umutsuzluğun kapılarını zorladım ya da iğrenç ve utanç verici önerilerle karşılaştım. Bu korkunç durumda çektiğim onca acıdan, bana yöneltilen akıllara durgunluk verici, iğrenç, ürkütücü önerilerden yalnız birini, şehrin en zengin kesenekçilerinden Monsieur Dubourg'un evinde başıma gelenleri anlatacağım size. İtibarının ve zenginliğinin alın yazımı en güvenli şekilde değiştirecek insanlardan biri olduğunu söyleyerek beni ona göndermişlerdi. Ama bana bu fikri verenler ya beni kandırmak istemişlerdi ya da bu adamın nasırlaşmış kalbini ve ahlakının ne kadar bozuk olduğunu bilmiyorlardı. Bekleme odasında 2 saat kadar oyaladıktan sonra nihayet içeri aldılar beni. Aşağı yukarı 45 yaşlarında olan Monsieur Dubourg yatağından yeni çıkmıştı. Düzensizliğini güçlükle gizleyen bol bir sabahlık vardı üzerinde. Saçını taramak için hazırlık yapılıyordu. Oda hizmetçisini dışarı çıkarttıktan sonra ne istediğimi sordu bana. ''Ne yazık ki bayım,'' diye cevap verdim. ''Daha 14 yaşına basmamışken acıların çemberinden geçmiş kimsesiz bir kızım ben. Şanssızlıklarımı iş ararken karşılaştığım zorlukları, bu arada sahip olduğum azıcık parayı da yiyip bitirme mutsuzluğuna uğramamı, içime işleyen geri çevrilmeleri, bir mağazada ya da odamda yapabileceğim bir iş bulmakta çektiğim zorluğu, ve yaşama koşullarımı ancak kendisinin kolaylaştırabileceğini, son umudumun kendisi olduğunu ayrıntılarıyla anlattım ona. Beni sonsuz bir dikkatle dinledikten sonra her zaman böyle iffetli olup olmadığımı sordu Monsieur Dubourg. İffetimden vazgeçmeyi göze alsaydım bayım, ne bu kadar yoksulluk çekerdim ne de sıkıntılar içinde boğulurdum. Yavrum dedi bunun üzerine, ona hiçbir hizmette bulunmadıktan sonra zenginliğin, bolluğun sizi acılarınızdan kurtarmasını nasıl isteyebilirsiniz?
Hizmette bulunmak mı bayım? Ben de bundan başka bir şey istemiyorum ki zaten.
Sizin gibi bir çocuğun hizmetleri bir eve pek yararlı olamaz. Bundan söz etmiyorum ben. Yaşınız da, görünümünüz de istediğiniz gibi bir işe yerleşmenize uygun değil. Ama ilkelere daha esnek biçimde bağlanacak olursanız, bütün bozuk ahlaklı insanların yanında çalışabilir, namuslu bir gelecek düşleyebilirsiniz kendiniz için. Yönelmeniz gereken alan da bu. Durmadan gururlandığınız bu erdem hiçbir şeye yaramaz dünyada. İstediğiniz kadar sergileyin onu. Üzerine içecek bir bardak su bile bulamazsınız. Sadaka vermekten, kendimizi en az kaptırdığımız, en çok nefret ettiğimiz şeydir bu. Başka her şeyi yapan bizim gibi insanlar ceplerinden çıkan her kuruşun ödenmesini arzularlar.
Bu yardımların karşılığı olarak sizin gibi genç bir kızdan kendini tüm benliğiyle teslim etmesinden başka ne istenebilir ki?
O bayım, yani yardımseverlik de, namuslu duygular da yok mu artık insanların kalbinde?
Çok az yavrucuğum, çok az. Başkalarına karşılıksız yardım etmek gibi garip alışkanlıklar bırakılalı yıllar oldu. Belki bir süre için gururu okşanır insanın. Ama bu zevkler son derece temelsiz ve son derece çabuk yok olduğundan daha gerçeklerini arzuladık. Sadaka vermekten gururlanılacağı yerde yapılan yardımın karşılığı olarak ön ödemelerin meyvelerini toplamak için söz gelimi sizin gibi küçük bir kızla çapkınlığın sağlayabileceği tüm zevkleri tatmak çok daha iyidir. Eli açık, bol bol sadaka veren, iyi kalpli bir adam olarak ün salmanın bana verebileceğiniz hazların en küçük heyecanı kadar bile değeri olamaz.
Bu konuda anlaşırsak yavrucuğum, benim yaşımda benimle aynı zevkleri paylaşan pek çok insan gibi size tek bir şartla yardım ederim. Ne olursa olsun sizden istemeyi arzuladığım her şeye uysallıkla boyun eğeceksiniz.
Bu ne duygusuzluk bayım, bu ne duygusuzluk? Tanrı'nın sizi cezalandırmayacağını mı sanıyorsunuz yoksa?
Şunu iyi öğren küçük acemi, yeryüzünde bizi en az ilgilendiren şeydir Tanrı. Toprak üzerinde yaptıklarımızdan hoşlansa da hoşlanmasa da bizi en az kaygılandıran şeydir o. İnsanların üstündeki azıcık gücüne fazlasıyla inandığımızdan olacak korkudan titremeksizin her gün meydan okuruz ona. İsteklerimizi en iyi şekilde belirleyen ihtiraslar Tanrı'nın buyruklarına karşı geldiği sürece çekicidirler. Ya da en azından bazı budalalar bunun böyle olduğuna inandırmaya çalışırlar bizi. Ama bu temelde imgesel bir zincirin çeşitli yanıltılarla en güçlüyü esir etme isteğidir aslında.
Ama bayım, kurallar böyle olunca acıların, mutsuzluğun yok olması gerek.
Ne önemi var bunun? Gereğinden çok daha fazla konu var Fransa'da. Her şeyi doğal büyüklüğünde gören hükümet bireylerle uğraşmak için pek sıkmıyor canını. Yeter ki düzen bozulmasın.
Ama çocukların kendilerine kötü davranan babalarını sayacaklarını mı sanıyorsunuz?
Sevgilerinin bir yararı dokunmadıktan sonra bir babanın pek çok çocuğu olmuş neye yarar?
Öyleyse bizleri daha doğar doğmaz boğmak en doğru davranış sizce?
Aşağı yukarı, ama hiçbir şey anlamayacağınız bu politikayı bir tarafa bırakalım şimdi. Yönetmek elinde olduktan sonra alın yazısından neden yakınmalı insan?
Ne karşılığında? Tanrım!
Gururunuzun pek önem verdiği, aslında hiç değeri olmayan bir şey. Bir hayal karşılığında. Ama bu tezi de bir yana bırakalım ve yalnızca ikimizi ilgilendiren şeyden söz edelim. Bu hayale siz çok, bense hiç denecek kadar az önem veriyorum, değil mi? Dolayısıyla ona bırakıyorum sizi. Size önereceğim, karşılığında aşırı olmamakla birlikte namuslu bir ücret alacağınız görevler düşündüklerinizin dışında bambaşka biçimde olacak. Kahya kadınımın yanına vereceğim sizi. Bir gün boyu ona yardım edeceksiniz. Yalnızca sabahları da benim önümde bazen onunla, bazen de oda işlerime bakan uşağımla birleşeceksiniz.
Oh madam, size bu iğrenç öneriyi nasıl açıklayabilirim? Böyle bir öneriyle karşılaşmaktan son derece kırılmıştı gururum. Bu sözlerin söylendiği an aptallaşıvermiştim sanki. Bunları size tekrarladığım için inanın çok utanıyorum. İyiliksever yüreğiniz anlatamadığım yerleri tamamlama inceliğini gösterirse sevinirim. Bu kan dökücü adam bir sürü büyük papazın adını verdi bana. Onların kurbanı olacaktım.
Size daha başka bir şekilde yardımda bulunmak elimden gelmez yavrucuğum diye devam etti bu aşağılık adam uygunsuz bir şekilde ayağa kalkarak. Her zaman uzun ve dikenli olan bu tören için sizinle yalnızca 2 yıllık bir sözleşme yaparım dedi. Şimdilerde 14 yaşındasınız. 16 yaşında özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Zenginliği daha başka yerlerde aramak için özgür olacaksınız. O güne kadar giydirilecek, yedirilip içirilecek ve her ay bir lüye alacaksınız. Bu da çok namuslu bir ücret. Yerini alacağınız kıza bu kadar para vermiyordum. Durmadan göz önünde bulundurduğunuz el değmemiş iffetinizin onda bulunmadığı da bir gerçek. Gördüğünüz gibi yılda tam 50 ekü geçecek elinize. yerini alacağınız kız bu kadar kazanmıyordu. Şimdi iyi düşünün. Özellikle sizi içinden çekip aldığım şu yoksul, acınacak durumunuz üzerinde düşünün. Yaşadığınız bu mutsuz ülkede yiyeceği olmayanların onu elde etmek için acı çektiklerini çıkartmayın aklınızdan. Onlar gibi siz de acı çekeceksiniz. Bunu kabulleniyorum ama o acı çekenlerin pek çoğundan daha fazla para kazanacaksınız. Bu canavarın yakışıksız niyetleri tutkularını alevlendirivermişti. Elbisemin yakasına kabaca yapışarak söz konusu işin ne olduğunu ilk kez kendisinin göstereceğini söyledi. Ama acılarım cesaretin yanı sıra umulmadık bir güç verdi bana. Ellerinden kurtulmayı başarıp kapıya doğru atıldım. İğrenç adam dedim kaçarken, en ağır hakaretleri yağdırdığın Tanrı iğrenç vahşetin yüzünden hak ettiğin cezayı verecek sana. Ne böyle aşağılık işlerde kullandığın bu zenginliklere ne de kıyıcılığının izlerini taşıyan bu dünyanın havasını solumaya layıksın sen. Bu acımasız, ahlaksız insanların yarattığı umutsuzluk ve karanlık düşüncelerin etkisi altında eve döndüğümde kısa süren bir mutluluk ışığı parıldar gibi oldu gözlerimde. Evinde kaldığım, acılarımı yakından tanıyan kadın nihayet bir ev bulduğunu, eğer iyi davranırsam beni zevkle kabul etmeye hazır olduğunu söyledi bana. Minnetle boynuna sarıldım. Ben de böyle bir yer arıyordum kendime. Bu işi kabul etmekten duyduğum sevinci anlatacak kelime bulamıyordum. Yanında çalışacağım adam yaşlı bir tefeciydi. Söylendiğine göre yalnızca rehin karşılığı para vermekle kalmamış, bu büyük servetini kendini güven altında duyduğu, yakalanmayacağına emin olduğu her an önüne geleni dolandırarak yapmış. Üstelik tek bir ceza bile görmemiş bu yaptıklarından. Queen Champion sokağındaki bir evin birinci katında karısı diye tanıttığı en az kendi kadar kötü olan ihtiyar metresiyle birlikte yaşıyordu. Sophie dedi bu cimri adam. Ey Sophie, gerçek adımı gizlemek için bunu uydurmuştum. Benim evimde gerekli olan yanımda çalışanlarda aradığım ilk erdem namustur. Bir dönyenin onda birini aşıracak olursanız astırırım sizi. Hem öyle bir astırırım ki bir daha kendinize gelemezsiniz. Karım da ben de yaşlılığımızda bazı güzelliklerin, nimetlerin tadını çıkartıyorsak bunlar sınır tanımaz çalışmalarımızın ve son derece az şeyle yetinmemizin meyvesidir. Çok yemek yer misiniz yavrum? Günde birkaç dilim ekmek efendim diye cevap verdim. Su ve eğer sahip olma mutluluğuna erişirsem çorba. Çorba mı? Hay Allah, çorba ha? Bakın dostum, dedi yaşlı cimri karısına dönerek. Şu lüks düşkünlüğüne bakın siz. Bir yıldır hizmetçilik edecek yer arıyor kendine, bir yıldır açlıktan geberiyor, bir de kalkmış utanmadan çorba içmek istediğini söylüyor. Biz 40 yıldan beri kürek mahkumları gibi çalışan biz bile haftada bir kere, o da pazar günleri içiyoruz çorbayı. Her gün 100 gram ekmek, yarım şişe nehir suyu, kendinize etek yapmanız için 18 ay sonunda karımın eski bir elbisesini ve eğer çalışmalarınızdan memnun kalırsak, tutumluluğunuz bizimkine uyarsa, çeki düzen vererek evi biraz güzelleştirmeyi başarırsanız ücret olarak 3 ekü vereceğiz size. Aslına bakarsanız öyle pek fazla bir iş yoktur bizde. Bütün gün yalnız kalacaksınız evde. Tüm işiniz yalnızca haftada 3 kere bu 10 odalı evi temizleyip ovmak, karımla benim yataklarımızı yapmak, kapıya cevap vermek, perukamı pudralamak, karımın saçlarını taramak, köpek, kedi ve baykuşa bakmak, mutfağa göz kulak olmak, kullanılsın kullanılmasın yemek takımlarını yıkamak, bize yiyecek bir şeyler hazırladığı zaman karıma yardım etmek, günün geri kalan bölümünde de çamaşırları, çorapları, takkeleri ve öbür ev eşyalarını yıkamak. Siz de görüyorsunuz ya Sophie, bunların hepsi de kolaycacık yapılacak işler. Geriye bayağı boş zamanınız kalacak. Ondan istediğiniz gibi yararlanmanıza izin veriyoruz. İster çamaşırlarınızı yıkar, ister gerek duyabileceğiniz elbiseleri dikersiniz. İşte böyle bir işi kabul etmeyi göze aldığıma göre ne kadar yoksulluk içinde olduğumu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Madam, yaşımın ve gücümün kaldırabileceğinden çok fazla iş yüklemeleri bir yana, verdikleri o azıcık yiyecekle nasıl yaşayabilirdim? Yine de hoşnutsuzluğumu belli etmekten kaçındım ve aynı akşam evlerine yerleştim. İçinde bulunduğum bu acıklı durum bir an olsun sizi eğlendirmeme izin verseydim adam, vicdanınızı benden yana etkilemekten başka hiçbir şey düşünmemem gereken şu sıralarda bile sizi neşelendirmeye cesaret ederdim. Ama daha ikinci yılın başında korkunç bir yıkım bekliyordu beni. Bunu hatırladıkça o mutsuz olaya geçmeden önce size bazı hoş ayrıntılardan söz etmek çok güç geliyor bana. Bununla birlikte evlerinde hiç lamba yakılmadığını söyleyeyim size. Neyse ki efendilerimin dairesi bir sokak fenerine bakıyordu da başka bir aydınlatıcı kullanmak zorunda kalmıyorlardı. Yatağa girmek için de bu fener dışında herhangi bir ışıktan yararlandıklarını görmedim. Elbiselerine gelince onları hiç eskitmiyorlardı. Beyefendinin ceketinin kollarında tıpkı hanımefendinin elbiselerindeki gibi kumaşın üstüne dikilmiş bir çift kolluk vardı. Pazar gününe hazır olması gerektiğinden her cumartesi gecesi yıkardım onları. Çamaşırdan kaçınmak için ne masa örtüsü ne de peçete kullanılıyordu. Bunun bir eve çok pahalıya mal olduğunu ileri sürüyordu saygıdeğer efendim Monsieur de Harpin. Evinde hiçbir zaman şarap içilmezdi. Duru su içiliyordu. Madame de Harpin, ilk insanların kullandığı, doğanın da bize öğütlediği en doğal içecektir. Ne zaman ekmek kesilecek olsa, dökülenleri toplamak için altına bir sepet konurdu. Yemek sırasında oluşan kırıntılar da ötekilerin yanına eklenirdi, büyük bir titizlikle. Sonra bunlar pazar günleri acımış yağda kızartılarak haftanın şölen aşı kotarılırdı. Eskiyecekleri korkusuyla elbiseleri de mobilyaları da dövdürtmezlerdi. Bir tüy süpürgeyle hafifçe tozları alınmalıydı yalnızca. Beyefendi ile hanımefendinin ayakkabılarına demir birer taban eklenmişti. Uygunsuz düğünlerinde giydikleri ayakkabıları hala büyük bir saygıyla saklıyordu ikisi de. Ama hiç aksatmadan haftada bir kez yaptırdıkları bir iş bunların tümünden daha tuhaftı. Duvarları halıyla kaplanmamış son derece büyük bir oda vardı. Bıçakla bu duvardaki alçılardan bir miktar kazımak, sonra da bunları ince bir elekten geçirmek zorundaydım. Bu işlem sonunda beyefendinin her sabah peruğuna, hanımefendinin de saç topuzuna sürdüğü tuvalet pudrası çıkıyordu ortaya. Tanrı'ya şükür bu aşağılık insanların utanç verici davranışları bunlardı yalnızca. Kişinin servetini korumak istemesi en doğal hakkıdır kuşkusuz. Doğal olmayan bir şey varsa o da kendi servetini başkalarınınkiyle iki katına çıkartmayı istemesidir. Monsieur de Harpin'in de tüm zenginliğini bu yoldan elde ettiğini anlamakta gecikmedim. Kendi halinde yaşayıp giden, çok güzel mücevherleri olan biri oturuyordu üst katta. Belki komşuluk nedeniyle, belki de bir süre elinde bulundurduğundan efendim çok iyi biliyordu bu mücevherlerin değerini. Karısıyla baş başa verip 30 ya da 40 louis kıymetinde bir altın kutudan konuştuklarını duydum sık sık. Vekillerinin akıllıca davranmaması yüzünden %100 sahip olmaları gerektiği halde ellerinden kaçırdıkları kutu için yakınıp duruyorlardı. Sonunda onu geri vermelerinin yarattığı acılarını hafifletmek için namuslu Monsieur de Harpin bu değerli kutuyu ileri bir tarihte ele geçirmeye karar verdi. Bu işle görevlendirilen de ben oldum. Hırsızlığın öyle sanıldığı gibi pek önemli bir şey olmadığını, hatta aralarında uçurumlar kadar fark bulunan eşitsiz zenginliklerin bozduğu dengeyi sağladığı için gerekli bile sayılabileceği üzerinde uzun bir söylev verdikten sonra Monsieur de Harpin bir maymuncuk uzattı bana. Bu arada elimdeki maymuncukla komşunun kapısını açabileceğimi, kutuyu hiçbir zaman kilitlenmeyen yazı masasının gözünde bulacağımı, onu alıp kendisine götürdüğümde bu son derece önemli hizmetime karşılık 2 yıl boyunca aylıklarıma birer ekü zam yapacağını garanti etti. O Monsieur diye bağırdım. Bir efendinin, hizmetçisinin ahlakını bozmaya çalışması olacak şey midir? İleri sürdüğünüz ilkelere göre sizi soymaya kalkışsam bana karşı çıkabilmek için akıllı bir neden bulabilecek misiniz sonra? Verdiğim bu cevaba son derece şaşırmıştı Monsieur Harpin. Daha fazla diretmeye cesaret edemedi. Bunu beni denemek için yaptığını, ileriye sürdüğü öneriye karşı çıktığım için kendimi mutlu saymam gerektiğini söylerken nefretini içine gömüp ileride oynamayı tasarladığı alçak oyunlarını benden gizlediğini nereden bilebilirdim? Eğer dayanamayıp hırsızlık yapmayı kabul etseymişim, ölüm emrimi kendi ellerimle imzalamış olacaktım. Bu cevapla yetindim. Ama bu önerinin taşıdığı, beni korkulara boğan kötülükleri bu kadar sert ve kesin cevap vermekle yaptığım hatayı daha o an hissettim. Bununla birlikte beni söz konusu suçu işlemeye zorlayacak bir ortamla da aynı sertlikle reddetmek zorunda kalacağım o korkunç öneriyle de karşılaşmadım yeniden. Biraz daha tecrübeli olsaydım kuşkusuz hemen o an ayrılırdım evden. Ama kader sayfalarıma yazılmış bir kere. Kaderimin beni yapmaya zorladığı her namuslu davranış bir kötülük görecekti karşılığında. Ondan kaçmamın olanaksızlığı karşısında alın yazıma boyun eğmekten başka bir şey kalmıyordu bana. Aradan bir ay geçti. Bu arada Monsieur Harpin ne bu olayla ilgili tek bir kelime söyledi ne de önerisini geri çevirdiğimden dolayı duyduğu nefreti belli etti. Evine yerleştiğim günden bu yana neredeyse 2 yıl tamamlanmak üzereydi. Bir gece işlerimi bitirmiş, bana tanınan birkaç saatlik dinlenmenin tadını çıkartmak için odama yeni çekilmiştim. Birdenbire kapımın ardına kadar açıldığını duydum. Monsieur de Harpin, bir komiser ve 4 askerin yatağımın yanında durduğunu gördüm korkuyla. ''Görevinizi yapın'' dedi askerlerin kumandanına. ''Bu nankör kız 1000 ekü değerinde bir elmasımı çaldı. Ya odasının bir köşesine saklamıştır ya da üzerindedir kuşkusuz. Ararsanız bulursunuz. Her şey gün gibi ortada.'' ''Ben mi Monsieur, ben mi soydum sizi?'' dedim yatağımdan fırlayarak şaşkına dönmüştüm. ''Ben mi Monsieur, böyle bir şeyden nasıl iğrendiğimi, böyle bir şey yapmanın ne kadar imkansız olduğunu sizden daha iyi kim bilebilir?'' Monsieur de Harpin sözlerimin duyulmaması için elinden geldiğince gürültü yaparak emirler yağdırdı. Ne yazık ki az sonra o uğursuz yüzük şiltelerimin arasında bulundu. Bu denli güçlü deliller karşısında nasıl itiraz edebilirdim? Hemen o an yakaladılar beni. Sımsıkı bağlayıp alçakça kendimi temize çıkartacak tek söz söylememe, sesimi duyurmama imkan vermeden yaka paça saray hapishanesine götürüldüm. Cezalandırılan ikinci erdem, Duharpin'in evinde hırsızlık yapmayı kabul etmemesi. En küçük bir itibarı, tek bir koruyucusu olmayan benim gibi zavallıların davasına çabuk bakılır Fransa'da. Erdemle yoksulluğun bağdaşamayacağı kanısı son derece yaygındır. Yargıçlara göre de yoksulluk, suçluya karşı kullanılacak en kesin delildir. Yersiz bir önyargıya göre suç işlemek zorunda kalan bir kimse, o suçu işlemiş sayılır. Eğer adınız ve servetiniz namuslu biri olduğunuzu, öyle olmanız gerektiğini kanıtlayamazsa, bunun tersi, yani namuslu olmanızın imkansızlığı hemen o an kanıtlanmış kabul edilir. Boşu boşuna korudum kendimi. Kısacık bir süre için verdikleri avukata en güçlü kanıtları boşu boşuna açıkladım. Efendim suçluyordu beni. Elmas odamda bulunmuştu. Onu benim çaldığım apaçık ortadaydı. Monsieur de Harpin'in korkunç davranışlarını bir bir sayıp dökmeye, hem intikam almak hem de sırrını paylaştığı için adını tehlikeye düşürebilecek bir insandan kurtulmak için bu oyunu hazırladığını açıklamaya kalktığımda yakarışlarımı bir suçlama, bir iftira kabul ettiler. 40 yıldan bu yana doğru yoldan sapmayan, böyle iğrenç bir şeyi yapmayı beceremeyecek kadar namuslu biri olarak tanınıyordu Monsieur de Harpin. Suç ortağı olmamı istediğinde bu önerisini geri çevirmemi hayatımla ödeyeceğim an yaklaşırken hiç beklenmedik bir olayın beni özgürlüğe kavuşturduğunu ve hemen ardından dünyada yolumu gözleyen yeni tersliklere, yeni talihsizliklere ittiğini gördüm. La Dubio adında akla gelebilecek her çeşit suç yüzünden ünlenmiş 40 yaşlarında bir kadın da ölüm cezasının yerine getirileceği günü bekliyordu benim gibi. Kuşkusuz benden çok daha fazla hak etmişti bu cezayı. En azından onun yaptıkları ortadaydı. Oysa benim suçum bile kanıtlanamamıştı. Hayatlarımızı kaybedeceğimiz an giderek yaklaştığı sıralarda bir akşam o gece yatmamamı kimseye belli etmeden mümkün olduğu kadar hapishanenin kapılarına yakın bir yerde kendisiyle birlikte beklememi söyledi bana. Gece yarısıyla saat 1 arasında diye devam etti vicdansız kadın, içinde bulunduğumuz bina alev alev yanmaya başlayacak. Ben düzenledim bu işi. Belki birkaç kişi yanacak. Yansınlar boşver. İkimiz de kurtulacağız. Kesin bu. 3 adam, suç ortaklarımla dostlarım da bize katılacaklar. Sonra da özgürlüğünü vereceğim sana. İçimdeki temizliği, saflığı cezalandıran Tanrı'nın eli koruyucumun işleyeceği kötülüklere yardımcı oluyordu. Alevler yükselmeye başladı. Korkunçtu yangın. 10 kişi yandı. Ama biz kurtulduk. Aynı gün kaçak avcılık yapan, geçimini bu yoldan sağlayan bir adamın Bondi ormanındaki kulübesine vardık. O da alçan biri olmasına rağmen çetemizin candan dostlarındandı.
Artık özgürsünüz sevgili Sophie, dedi La Dubois. Şimdi arzuladığın gibi bir hayat çizebilirsin kendine. Ama sana bir öğüt vermemi istersen, şimdiye dek senin de gördüğün gibi olumlu bir sonuç vermeyen şu erdem alışkanlığından vazgeçmelisin. Yersiz bir incelik yüzünden ölüm cezasına çarptırıldın. İşlediğim korkunç cinayetse ölümden kurtardı beni. İyiliğin bu dünyada ne işe yaradığını etraflıca düşün ve onun uğruna insanın kendini feda etmeye değip değmediğine karar ver. Gençsin, güzelsin. Eğer istersen talihinle ben ilgilenirim Brüksel'de. Oraya gideceğim. Ülkem orası. 2 yıla kalmaz toplumda yüksek bir mevki kazandırırım sana. Ama şimdiden haber veriyorum. Zenginliğe kavuşmak için erdemin dar yollarından geçirmeyeceğim seni. Yaşıtın olan genç insanlar izledikleri yolun sonuna bir an önce varmak istediklerinde birden fazla işe girmeli, birden fazla entrikaya karışmalıdır. Beni anlıyor musun Sophie?
Anlıyor musun?
Öyleyse çabuk karar ver. Çünkü tarlalara doğru kaçmak zorundayız. Yalnız birkaç saat için güven altındayız.
O madam dedim iyiliğim için çalışan kadına. Size çok şey borçluyum. Her şeyden önce hayatımı kurtardınız. Bunun bir cinayetle gerçekleşmesi kuşkusuz acılar içinde kıvrandırıyor beni. Bu işe katılmamı isteseydiniz, sizinle birlik olmaktansa ölmeyi tercih ederdim. Kalbimde yeşerecek olan namuslu duygulara kendimi bırakmak için ne gibi tehlikelere göğüs germek zorunda kaldığımı fazlasıyla biliyorum. Ama erdem ne kadar dikenli olursa olsun, onu her zaman cinayete eşlik eden tehlikeli kayırmalara, kötülüğün yanıltıcı parıltılarına tercih ederim. Tanrı'ya şükür beni hiçbir zaman terk etmeyen dini inançlar yer etmiştir içimde. Eğer Tanrı yaşama koşullarımı bu kadar çekilmez kıldıysa bunun tek bir nedeni olabilir. Tüm acılarımın karşılığını öbür dünyada ödemek. Bu düşünce tüm acılarımı hafifletiyor, iniltilerimi yatıştırıyor, talihsizlik karşısında gücümü artırıyor. Bana sunmaktan zevk aldığı kötülükler karşısında da yüreklendiriyor, rahatlatıyor beni. Onu günahlarla kirlettiğim an bu mutluluk silini verecektir kalbimden. Yeryüzünde insanı korkudan korkuya sürükleyen o talihsizlik kaygısıyla kötü yola sapsaydım, tanrısal adaletin kendisine sataşanları öbür dünyada çarptırdığı cezaların korkunç görünümüne sahip olurdum.
İşte yakında seni deliler evine gönderecek saçma sapan düşünceler kızım, dedi La Dubois kaşlarını çatarak. İnan bana, bir yana bırakarak şu tanrısal adaletini, gelecekteki cezalarını ya da ödüllerini, okuldan çıkar çıkmaz unutmaya ya da kendilerine inanma aptallığına düşenleri açlıktan öldürmeye yarar bütün bunlar. Zenginlerin katılığı, yoksulların namussuzluklarını haklı kılar yavrucuğum. İhtiyaçlarımızı karşılamak için keselerinin ağzını açsalar da, kalpleri insanlık duygularıyla, bizimkiler de erdemle dolup taşsa da, mutsuzluğumuz, acılarımıza katlanmak için göstereceğimiz sabır, iyi niyetimiz, boyun eğişlerimiz, yalnızca ayaklarımızdaki prangalara bir kilit daha vurmalarını sağlayacak, yeni cinayetlerimize yol açacaktır. Üzerimize vurdukları boyunduruğu biraz hafifletmek için bu cinayetlerden vazgeçtiğimiz an en büyük aptallığı yapmış oluruz. Doğa hepimizi eşit olarak yaratmıştır Sophie. Kader toplum kurallarının bu ilk düzlemini bozmaktan hoşlanırsa, iğrenç heveslerini düzeltmek ve ustalığımız sayesinde en güçlülerin zorbalıklarını verimli bir yolda kullanmak da bize düşer. Pek severim şu zengin insanları, şu yargıçları, şu yüksek dereceli memurları dinlemeyi. Erdem üzerine söylev verirlerken onları seyretmek fazlasıyla eğlendirir beni. Yaşaması için gerekli paranın 3 katına sahip olan kişilerin hırsızlardan korunması, çevresinde yalnızca boyun eğmiş dalkavuklarla esirlerin dönüp durduğu kişilerin çeşitli kötülükler tasarlamaması olanaksız denecek kadar güçtür. Bir kısım insanın hazlardan başı dönerken, sofraları birbirinden leziz yemeklerle dolup taşarken, ılımlı olmaya çalışmak, azla yetinmek son derece can sıkıcıdır. Bu insanlar yalan söylemek zorunda olmadıkları zamanlar içten davranırlar yalnızca, bunda da zorluk çekerler. Ama sen Sophie, gözünde putlaştırma çılgınlığına düştüğün barbar tanrının, otlar arasındaki yılanlar gibi sürünmeye mahkum ettiği bizlerden, yoksul olduğumuz için hor görülen, zayıflığımız nedeniyle aşağılanan bizlerden, şu yeryüzünde yalnızca acı, keder ve dikenlerle karşılaşan bizlerden, tek kurtarıcımız olan,
bize hayatın kapılarını açan, hayatımızı sakınan, koruyan, kaybetmemizi önleyen cinayetlerden, kötülüklerden kaçınmamızı istiyorsun. Bizi ezen sınıf kaderin tüm lütuflarından faydalanırken her zaman boynu eğik ve aşağılanan bizlerin yalnızca yoksulluğa, zorluğa, acıların yarattığı umutsuzluklara, gözyaşlarına, namus karasına ve giyotin korkusuna sahip olmasını istiyorsun. Hayır, hayır Sophie, hayır. Sonsuz saygı beslediğin bu Tanrı ya kendisini hor görmemiz için yaratılmıştır ya da arzuları senin düşündüğün gibi değildir en azından. Onu daha iyi tanı Sophie. Onu daha iyi tanı. Bizleri kötülük yapmamızın zorunlu olduğu bir duruma soktuğu ve bunu gerçekleştirmemize olanak sağladığı an, kötülüğün de iyilik gibi yasalarına hizmet ettiğine, birinde olduğu gibi öbüründe de onun kazançlı çıktığına inandır kendini. Tanrı hepimizi eşit yaratmıştır. Bu eşitliği yeniden sağlamak isteyen, onu bozandan daha suçlu değildir. Her ikisi de içgüdülerine göre davranıyor. İkisi de iç tepilerini izlemek, gözlerini kapayıp neşelenmek zorundadır. Bu becerikli kadının baştan çıkarıcı sözleriyle sarsıldığımı itiraf ederim. Ama ondan daha güçlü bir ses bu safsatalarla çarpışıyordu yüreğimde. Onu dikkatle dinledikten sonra kendimi kötülüğe kaptırmamaya kararlı olduğumu son bir kez daha açıkladım. "Sen bilirsin," dedi La Dubois. "Ne istersen onu yap. O berbat alın yazınla baş başa bırakıyorum seni. Kötülüğü koruyarak her zaman yalnızca erdemi cezalandıran Tanrı'nın eli seni yakalatacak olursa bu da er ya da geç başına gelecektir. Bizlerden tek kelime etmemen gerektiğini asla çıkarma aklından." Biz böylece düşünüp tartışırken La Dubois'un üç dostu avcıyla karşılıklı kadeh tokuşturdu. Şarap kötülükçü insanların cinayetlerini unutturma ve az önce kurtulduğu uçurumun eşiğinde bile onu yeni cinayetlere sürükleme sanatına sahiptir. Sözün kısası, bizim vicdansızlar arzularını üzerimde söndürmeden beni bırakmamaya karar vermişlerdi. İlkeleri, görenekleri, bulunduğumuz karanlık bölge, kendilerini güven altında duymaları, sarhoşlukları, yaşım, saflığım ve vücudum, kısacası her şey yüreklendiriyordu onları. Masadan kalktılar, aralarında konuştular bir süre. Düşüncesini yüzünden okumak istercesine dikkatle baktılar La Dubois'a. Tüm bu esrar dolu davranışlar korkudan korkuya sürüklüyordu beni. Sonunda kararlarını açıkladılar. Ya kendi isteğimle ya da zorla arzularının kurbanı olacaktım. Eğer onlara iyi davranırsam istediğim yere gidebilmem için her biri birer ekü verecekti. Yok beni yola getirmek için zor kullanmaları gerekirse yine arzularına erişecekler ama bu olayın gizli kalması için en son tatmin olan, üzerimde arzularını söndüren dördüncü kişi göğsüme bir bıçak saplayacak, sonra da bir ağacın dibine gömeceklerdi beni. Bu iğrenç önerinin üstümde nasıl bir etki bıraktığını artık siz düşünün madam. La Dubois'un ayaklarına kapandım. İkinci kez koruyucum olması için yalvardım, yakardım. Ama vicdansız kadın benim için çok korkunç olan bu durum karşısında yalnızca güldü. "Oh Tanrım," dedi, "dört yakışıklı delikanlıya hizmet etmek zorunda kalman seni yine mutsuzluğa itti ha? Bugün senin yerinde olmak için dünyanın parasını ödemeye hazır en az 10.000 kadın vardır Paris'te yavrucuğum." "Dinle," diye ekledi bir süre sonra. "Bu rezil heriflerin elinden seni kurtaracak kadar gücüm var üzerinde ama önce buna layık olduğunu kanıtlaman gerek." "Madam, ne yapmalıyım?" diye söylendim gözyaşları içinde. "Emredin, ne isterseniz, ne emrederseniz yerine getirmeye hazırım." "Bizimle gel, bizlerle birlik ol. En küçük bir iğrençlik duygusuna kapılmaksızın biz ne yapıyorsak onu yap. Buna karşılık gerisini ben garanti ediyorum sana." Duraksayacak, kararsızlık içinde bocalayacak zamanım yoktu. Beni yeni tehlikelere sürükleyecek bu öneriyi ister istemez kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü çevremdeki insanlar gelecekteki tehlikelerden çok daha yakındılar bana. Bir an gelir kurtulabilirdim onlardan ve o an hiçbir şey beni dehşetlere sürükleyen bu insanlardan kaçıp kurtulmamı engelleyemezdi. "İstediğiniz her yere giderim madam," dedim La Dubois'a. "Her yere giderim, söz veriyorum. Bu adamların çılgınlıklarından koruyun beni. Sizi hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Bir an olsun ayrılmayacağım yanınızdan." "Hey çocuklar," diye seslendi La Dubois dört hayduta. Bu kız da bizden. Onu aramıza aldım, kabul ettim. Ona zor kullanmanızı hepinize yasaklıyorum. Daha başlar başlamaz işinden iğrendirmeyelim kızcağızı. Yaşının da temiz yüzünün de işimize ne kadar yararlı olabileceğinin farkındasınızdır sanırım. Onu zevklerimize kurban edeceğimize çıkarlarımız için kullanalım.
Burada cezalandırılan üçüncü erdem, bir hırsız çetesine katılmayı kabul etmeyince Bondi Ormanı'nda ırzına geçilmek istenir. Ama tutkuların da bir derecesi vardır insanda. O noktaya erişince hiçbir şey dizginleyemez onları. Ellerine düştüğüm bu adamlar söz dinleyecek gibi değillerdi. Güzelliğimden gururlanmak için pek elverişsiz bir durumdaydım. Dört adam da aynı anda karşıma dizilmişti. Hep bir ağızdan idam sehpası kurulunca onların kurbanı olmam gerektiğini söylediler. Önce ben payımı alayım dedi içlerinden biri belime sarılarak.
Neden sen başlayacak mısın dedi ikincisi. Arkadaşını itip elleri arasından kabaca çekip aldı beni.
Sizlere ancak benden sonra sıra gelir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın dedi üçüncüsü. Ve kavga kızıştıkça kızıştı. Dört haydut saç saça baş başa birbirine girdiler. Yerlerde toz toprak içinde yuvarlandılar. Birbirlerini hırpaladılar. Bana kaçma olanağı yaratan bu duruma fazlasıyla sevinmiştim. La Dubois onları ayırmaya uğraşırken ileri atıldım. Ormana daldım ve göz açıp kapayıncaya kadar evi gözden kaybettim. Kendimi güven altında hisseder hissetmez, ''Ulu Tanrım'' dedim. ''Ulu Tanrım, gerçek koruyucum, yol göstericim. Bu felaketlerimi acımaya tenezzül et. Güçsüzlüğümü, suçsuzluğumu görüyorsun. Ne kadar büyük bir güvenle tüm umudumu sana bağladığımı görüyorsun. Ya yeni kurtulduğum ölümden daha az iğrenç bir ölümle ortadan kaldır ya da en azından bir an önce yanına alarak şu peşimi bırakmayan tehlikelerden kurtar beni.''
Mutsuz insanın en büyük avuntusudur dua. Tanrı'ya yakarınca daha bir güçlü hisseder kendini. Yüreğim cesaretle dolu olarak ayağa kalktım. Hava kararmaya başlamıştı. Geceyi tehlikesizce geçirmek için çalıların arasına büzüldüm. Kendimi güven altında sanmam, içinde bulunduğum umutsuzluk, tatmış olduğum azıcık mutluluk, kısacası her şey iyi bir gece geçirtmişti bana. Mutsuz insanlar için en uğursuz şey, en korkunç andır uykudan uyanmak. Duyuların dinlenmesi, düşüncelerin bir süre yatışması, acıların geçici olarak unutulması yeniden tüm ezicilikleriyle canlanıverir. Eskisinden daha fazla etkiler kişiyi, her şey daha bir artırır ağırlığını.
Demek doğanın vahşi hayvanlarla aynı duruma soktuğu insanoğulları da varmış dedim kendi kendime. Onlar gibi otlar arasında saklandıktan, onlar gibi insanlardan kaçtıktan sonra onlarla benim aramda bir fark mı kalıyor sanki? Bu kadar acınacak, zavallı bir hayat için doğmaya değer miydi yani? Bu üzüntülü düşüncelerin oluşturduğu yaşlar sel suları gibi akmaya başladı gözlerimden. Kendimi yeni yeni toplamaya başlarken bazı sesler çalındı kulağıma. Bir an bunun rastgele bir hayvan olabileceğini düşündüm. Az sonra giderek yaklaşan seslerin İki erkeğe ait olduğunu anladım.
Gel dostum gel dedi içlerinden biri. Burada harikulade anlar yaşayacağız. Burada annemin acımasız ve uğursuz varlığı benim için paha biçilemeyecek kadar değerli zevklerin tadına seninle birlikte varmamı engellemeyecek en azından. Yaklaştılar. Tam gelip önümde durdular. Söyledikleri her kelimeyi duyuyor, en belirsiz hareketleri bile gözümden kaçmıyordu. Ve gördüm.
Ulu Tanrım. Dedi Sophie anlatmasına ara vererek. Kaderimin beni her zaman böyle son derece tehlikeli, namuslu insanlar için anlatması da en az seyretmesi kadar güç olan durumlarla karşı karşıya getirmesi mümkün müdür madam?
Aynı anda hem doğayı hem de yasaları ayaklar altına alan, onları temelinden sarsan bu iğrenç günahın Tanrı'nın binlerce kez kendi elleriyle cezalandırdığı bu korkunç, bu müthiş cinayetin tek kelimeyle benim için yepyeni bir şey olan, hayalimde bile güçlükle canlandırabildiğim bu alçaklığın en uygunsuz şekilde, en ahlak dışı, en korkunç aşk oyunlarıyla biraz ilerimde tamamlandığını gördüm. Adamlardan biri, ötekinin üstünde egemenlik kurmuş olanı 24 yaşındaydı. Üzerindeki elbiselere yeşil renk hakimdi. Son derece temiz giyimi toplumda onurlu bir yere sahip olması gerektiğini kanıtlıyordu. Öbürü ise evin genç uşaklarından biriydi kuşkusuz.
aşağı yukarı 17-18 yaşlarında, son derece güzel yüzlü bir delikanlıydı. Gözlerimin önünde gelişen sahne uzun olduğu kadar utanç vericiydi de. Zaman son derece ağır, son derece acımasızca ilerliyor, görünürüm korkusuyla yerimden kımıldamaya cesaret edemiyordum. Sonunda bu sahneyi oluşturan günahkar oyuncular arzularını doyurmuşlardı anlaşılan. Evlerine giden yola yönelmek için ayağa kalktılar. Soylu kişi doğal bir ihtiyacını gidermek için gerisine saklandığım çalılığa doğru yaklaştı. Yüksek şapkam ele verdi beni. Yeşil elbiseli adam onu görmüştü. "Jasmine," dedi genç Adonis'ine. "Yakalandık sevgilim. Bir kız, kutsal şeyleri hiçe sayan bir kız, sırrımızı öğrendi. Yaklaş da şu alçak yaratığı çıkaralım saklandığı yerden. Öğrenelim bakalım ne arıyormuş burada." Sığınağımdan çıkmama yardım ederlerken onlara hiç karşı koymadım. Hatta kendi kendime dışarı çıkıp ayaklarına kapandım. "Ey soylu beyler, beyefendiler," diye bağırdım kollarımı onlara uzatarak. "Hayatı sandığınızdan çok daha fazla acılarla dolu olan zavallı bir kıza acıyınız. Benimkilerle yarışabilecek pek az terslik vardır bu dünyada. Beni bulduğunuz durum içinize bir kuşku düşürmesin sakın. Hatalarımdan çok sıkıntılarımın, felaketlerimin işidir bu. Beni harap eden, yiyip bitiren bu kötülükler yığınına bir yenisini eklemeyin. Peşimi bir an olsun bırakmayan sıkıntılardan kaçmama, kurtulmama yardım ederek, bu kaçışı kolaylaştırarak acılarımı azaltın biraz." Monsieur de Brissac, ellerine düştüğüm genç adamın adıydı bu. Ruhunun ahlaksızlıkla dolup taşmasına rağmen kalbinde derin bir acıma duygusu besliyordu. Ne yazık ki duygularındaki çöküntünün, ahlaksızlığın insandaki acıma eğilimini yok ettiği pek sık görülen bir şeydir. Alışagelmiş sonucu da duygusuzlaştırmak, katılaştırmaktır kişiyi. Bu doğru yoldan ayrılır, ister kişinin ruhunda bir çeşit duygusuzluğu zorunlu kılsın, ister sinirlerin üzerinde oluşturduğu şiddetli sarsıntılar davranışlarındaki duyarlılığı azaltsın, ahlaksızlığı meslek edinmiş insanların acınacak duruma düşmüş bir kimse olduğu hemen hemen hiç görülmemiştir. Karakterini çizmeye çalıştığım insanlardaki bu doğal acımasızlığın yanı sıra Monsieur de Brissac bizim cinsten fazlasıyla belirgin bir biçimde iğreniyordu. Kadınlığı belirleyen her şeye karşı kökleşmiş bir nefret vardı içinde. Bu yüzden de kendimi acındırabilmem, acıma duygularını ruhuna yerleştirebilmem oldukça zordu. "Ne arıyorsun burada, orman kumrusu?" dedi cevap olarak. Yüreğini sızlatmaya uğraştığım adamın sesi alabildiğine sert ve öfke doluydu. "Doğru konuş, bu genç adamla benim aramda neler geçtiğini gördün değil mi?" "Ben mi? Hayır, monsieur," dedim. Gerçeği gizlemekle bir kötülük yapmadığıma inanarak. "Emin olun, çok temiz, çok normal şeyler gördüm. Sizi gördüm, sizi ve beyefendiyi. İkiniz de otların üzerinde oturmuştunuz. Bir süre konuştuğunuzu fark ettim. Bütün gördüğüm bu kadar, emin olun." "İnanmak isterdim," diye cevap verdi Monsieur de Brissac. "Özellikle senin geleceğin için. Çünkü başka şeyler de görebildiğini düşünecek olursam hiçbir zaman sağ çıkamazsın bu ormandan. Hadi Jasmine, saat oldukça erken. Bu küçük fahişenin serüvenlerini dinleyecek kadar zamanımız var. Hemen anlatsın başına gelenleri. Sonra bu iri meşe ağacına bağlar, av bıçaklarımızı deneriz üzerinde." Otların üzerine çöreklenen bizim genç erkekler yanlarına yerleşmemi emrettiler ve orada dünyaya gelişimden bugüne kadar başımdan geçenleri büyük bir yürek temizliğiyle anlattım kendilerine. Konuşmamı bitirdiğimde Monsieur de Brissac ayağa kalktı. "Hadi Jasmine," dedi, "hayatımızda hiç olmazsa bir kez adil davranalım sevgili dostum. Tanrıça temiz cezalandırmış bu çapkın kızı. Tanrıçanın adil görüşlerinin böylesine gaddarca yok edilmesi üzmesin bizi. Bu cani için vermiş olduğu kararı biz yerine getirelim. Yapacağımız şey bir cinayet değil, bir erdemdir. Doğanın düzeni içinde bir düzenlemedir bu. Ve genellikle bu düzeni bozma mutsuzluğunda bulunduğumuzdan hiç olmazsa bu kez elimize geçen fırsatı değerlendirip yiğitçe koruyalım Tanrıçanın düzenini." Bu hain insanlar beni oturduğum yerden kaldırıp inlemelerime de yakınmalarıma da gözyaşlarıma da aldırmaksızın sözünü ettikleri ağaca doğru sürüklemeye başlamışlardı bile. Monsieur de Brissac karnımı ağaca bastırarak "işte böyle bağlayalım," dedi uşağına.
Çorap bağlarını, mendillerini, her şeylerini kullandılar. Bir dakika içinde uzuvlarımdan birini bile oynatmama olanak bırakmayacak şekilde sıkıca bağlanıvermiştim. Bu işlem tamamlandıktan sonra kara ruhlu adamlar eteklerimi çözdüler. Gömleğimi omuzlarıma kadar kaldırdılar. Av bıçaklarını ellerine aldıklarında hayvanlıklarının keşfettiği vücudumun tüm çıkıntılı kısımlarını yontacaklarını sandım bir an. "Bu kadar yeter," dedi Bresak sırtıma tek bir bıçak darbesi inmeden. Bizi tanıması, neler yapabileceğimizi görmesi, onu buyruğumuz altında tutmamız için bu ders yeter ona. "Giyinin Sophie," diye devam etti bağlarımı çözerek. "Ağzınızı sıkı tutun ve peşimizden gelin. Eğer bana bağlanırsanız pişman olmazsınız çocuğum. Anneme ikinci bir oda hizmetçisi lazım. Sizi onunla tanıştıracağım. Anlattıklarınızın doğruluğuna güvenerek kefiliniz ben olacağım. Ama yaptığım iyilikleri kötüye kullanır ya da güvenimi sarsacak olursanız, bu ağaç, iyice bakın, mezarınız olacaktır. Bu meşenin sizi götüreceğim şatodan ancak bir fersah uzakta bulunduğunu ve en küçük bir hatanızla karşılaştığım an kendinizi burada bulacağınızı da aklınızdan çıkarmayın. Giyinir giyinmez az önce binlerce kez teşekkür ettiğim iyiliksever efendimin ayaklarına kapandım. Dizlerine sarıldım. İyi davranacağım konusunda bildiğim tüm yeminleri birbiri ardına sıraladım. Ama acılarım gibi mutluluğumun karşısında da duygusuzluğunu koruyan Monsieur de Bressac, "Yürüyelim," dedi. "Sizin yerinize davranışlarınız konuşacak. Onlar düzenleyecek geleceğinizi." İlerledik. Jasmine'le efendisi aralarında konuşuyor, ben de tek kelime söylemeden saygıyla arkalarından yürüyordum. Bir saat kadar sonra Kontes de Bressac Hazretleri'nin şatosuna vardık. Çevrenin şaşası, göz kamaştırıcı zenginliği, tüm buradaki görevim ne olursa olsun, benim için Monsieur ve Madame du Harpin'in yanındaki kahya kadınlığımdan kuşkusuz çok daha karlı olacağını gösteriyordu. Jasmine'in büyük bir incelikle yemek verdiği bir odada bekletildim. Bu arada Monsieur de Bressac annesinin yanına çıkıp her şeyi tüm ayrıntısıyla anlattı. Yarım saat sonra da Kontes Hazretleri ile tanıştırmak için beni çağırmaya geldi. Madame de Bressac 45 yaşlarında hala çok güzel bir kadındı. İlkelerinde de konuşmalarında da biraz sert davranmasına rağmen son derece insan ve namuslu biri gibi geldi bana. Çok soylu bir aileden gelen, güzel bir ünvandan başka tek kuruş serveti olmayan bir adamdan 2 yıl önce dul kalmıştı. Gerçi Marquis de Bressac'ın umudunu bağlayabileceği tek zenginlik annesine aitti. Babasından kalan 3-5 kuruş ihtiyaçlarına zar zor yetiyordu. Madame de Bressac da bunlara hatırı sayılır bir para ekliyordu kendiliğinden. Ama oğlunun aşırı ve dengesiz harcamalarını karşılamakta bu parasal yardımın tümü de yetersiz kalıyordu. En azından 60 bin liralık bir servet giriyordu bu eve ve Monsieur de Bressac'ın ne kız ne erkek kardeşi vardı. Kimse ona bir görev aldırmayı başaramamıştı bugüne dek. Kendisini en seçkin zevklerinden ayıran, uzaklaştıran her şey son derece ağır, çekilmez geliyordu ona. Dolayısıyla da herhangi bir bağımlılığı kabul ettirmeye olanak yoktu. Kontes Hazretleri ile oğlu yılın 3 ayını bu topraklarda, geri kalan kısmını da Paris'te geçiriyorlardı. Madame de Bressac'ın kendileriyle birlikte geçirmeye zorlandığı bu 3 ay, zevklerinin merkezinden her ayrılışında umutsuzluğa kapılan bir insan için büyük bir işkenceydi. Marquis de Bressac kendisine anlatmış olduğum olayları bir kez de annesine anlatmamı emretti. Hikayemi bitirdiğimde temiz yüreğiniz ve saflığınız, suçsuzluğunuz konusunda en küçük bir kuşkuya bile yer bırakmıyor, dedi Madame de Bressac. Gerçekten bana sözünü ettiğiniz adamın kızı olup olmadığınızı araştıracağım yalnızca. Eğer verdiğiniz bilgiler doğruysa babanızı tanımıştım. Bu sizinle daha yakından ilgilenmem için bir neden olacak. Du Harpin'de olanlara gelince, yüzyıllardan beri dostluğunu paylaştığım bakana yapacağım bir iki ziyaretle bunu halletmeyi üzerime alıyorum. Fransa'nın en dürüst insanıdır o. Size karşı yapılan tüm haksızlıkları ortadan kaldırmak ve alnınız ak, başınız dik, hiçbir şeyden çekinmeksizin Paris'e dönebilmeniz için suçsuzluğunuzu kanıtlamak yetecektir. Ama iyi düşünün Sophie, burada vaat ettiklerimi ancak iyi ve düzgün davranışlarınız karşılığında yerine getiririm. Görüyorsunuz ya, isteklerime boyun eğmekle her zaman siz kazançlı çıkacaksınız. Madame de Bressac'ın ayaklarına kapandım. Benden her zaman memnun kalacağı üzerine yeminler ettim ve hemen o an ikinci oda hizmetçisi olarak konağa yerleştim. 3 gün sonra Madame de Bressac'ın Paris'ten istediği bilgiler tam benim arzulayabileceğim gibi geldi. Aklımı kurcalayan tüm kötü düşünceler bir anda silinip gerçekten bekleyebileceğim en tatlı avuntulara, en yüce umutlara bıraktılar yerlerini. Ama zavallı Sophie'nin hiçbir zaman mutlu olmayacağı, rastgele ele geçirdiği bir mutluluğun da ardı sıra gelecek iğrençliklerle kendisini daha korkunç acılara sürükleyeceği alnına yazılmış bir kere. Daha Paris'e gelir gelmez Madame de Bressac benim için çalışmaya başladı. Birinci başkan beni görmek istedi. Mutsuzluklarımı ilgiyle dinledi. Derinlemesine yaptırdığı incelemeler sonunda Monsieur de Harpy'nin namussuzluğu, alçaklığı öğrenildi. Saray hapishanesindeki yangından yararlandımsa da buna hiçbir şekilde katılmadığım kabullenildi. Ve bu işlerle ilgili yargıçlar bir sürü formaliteye gerek görmeden tüm davalar düştü. Bu davranışların beni Madame de Bressac'a nasıl bağladığı kolaylıkla tahmin edilebilir. Bunca iyiliği yapmamış bile olsaydı, yalnızca bu girişimlerde bulunması bile böyle bir koruyucuya 4 elle sarılmama yetmez miydi? Genç Marquis de Bressac'ın düşüncesi ise beni annesine bağlanmış olduğum gibi kendisine bağlamaktı. Açıkladığım korkunç sapkınlıklarına, sayfiyeden çok Paris'e körü körüne dalması dışında genç adamın Kontes'ten ölesiye nefret ettiğini anlamakta gecikmedim. Kontes'in ya ahlaksızlıklarını durdurmak ya da çarpık zevklerini engellemek, onların önüne geçmek için elinden geleni ardına koymadığı bir gerçek. Ama belki biraz fazla sert davranmıştır oğluna karşı. Bu sertliğin içindeki ateşi daha da alevlendirdiği Marki, İşine 4 elle, eskisine oranla daha bir hırsla sarılmış, zavallı Kontes ise bu çabalarının sonunda oğlunun nefretini artırmıştı yalnızca. ''Annemin sizi ilgilendiren konulara kendiliğinden eğildiğini sanmayın, Sophie,'' diyordu Marki sık sık. ''İnanın Sophie, onu habire dürtüklemesem yapmaya söz verdiği iyilikleri ya hatırlar ya hatırlamaz. Her attığı adımı ödetmek istiyor. Oysa her şeyi yapan benim.'' Dolayısıyla minnettarlık duymanız gereken kişi de yalnızca ben olmalıyım ve sizden istediklerimi karşılık beklemeksizin yerine getirmelisiniz. Ne kadar güzel olursanız olun, çekiciliğinizden yararlanmak niyetinde olmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Hayır Sophie, hayır. Sizden bambaşka hizmetler bekliyorum. Sizin için yaptıklarıma iyice inandığınız an sizden beklemeyi hak ettiğim şeyleri ruhunuzun da kabulleneceğinden eminim. Bana son derece karanlık geliyordu bu söylevler. Ne cevap vereceğimi bilemiyor, yine de rastgele, belki de fazla kolaylıkla bir şeyler söyleyiveriyordum. Şimdi kendimi suçlu bulduğum hayatımın tek gerçek hatasını anlatmamın zamanı geldi adam. Hata dediğime bakmayın siz, eşi benzeri görülmemiş bir çılgınlıktı bu. Ama hiç olmazsa bir cinayet değildi. Yalnızca beni cezalandıran, ayaklarımın altında sessizce açılmakta olan uçuruma sürüklemek için Tanrı'nın adil elini kullandığı basit bir yanlışlıktı. Marquis de Bressac'ı her görüşümde hiçbir şeyin yenemediği sevecen duygularla ona doğru sürüklendiğimi hissediyordum. Kadınlara yaklaşmaması, onlardan uzak durması, zevklerindeki çarpıklıklar, bizi birbirimizden ayıran töresel farklılıklar üzerindeki bazı düşüncelerim, hiçbir şey, yeryüzündeki hiçbir şey içimde yeşermekte olan bu ihtirasları söndüremezdi. Eğer Marki hayatımı isteseydi, onun için yeterince bir şey yapamadığıma inanarak uğrunda 1000 kez feda ederdim canımı. Monsieur de Bressac, kalbimin derinliklerinde büyük özenle sakladığım bu duyguları anlamaktan çok uzaktı. Onu yokluğa sürükleyen utanç verici ahlaksızlıklarına, her gün oluk gibi gözyaşları döken zavallı Sophie'nin ağlamalarının nedenini anlamaktan çok uzaktı nankör adam. Ama hoşuna gidebilecek her şeyin önünde uçmak için gösterdiğim sonsuz arzuyu, içten yakınlığı fark etmemesine imkan yoktu. En azından erdemin izin verdiğince hatalarına hizmet edecek, onları annesinden gizleyecek kadar körleşmiştim. Bu hareket tarzım kısa zamanda güvenini kazandırmıştı. Ondan gelen her şey benim için o kadar değerliydi ki kalbinde yeşeren azıcık sevgi bile beni körleştirmeye fazlasıyla yetiyor, hatta bana karşı ilgisiz kalmadığını sanarak gururlanıyordum bile. Ama aşırı ahlaksızlıkları kötü yola sapmaktan hızla geri çeviriyordu beni. Sapıklıklarını anlatacak kelime bulamıyorum. Evin içini yalnızca çevresinde dönüp duran, iğrenç zevklerini tatmin için yaratılmış, uşaklarla doldurmakla kalmamıştı. Dışarıda da ya evlerine gittiği ya da günübirliğine kendi evine çağırdığı bir sürü sapkın adam tutmuştu parayla. Bu zevkler ne kadar iğrenç olursa olsun kendisi için büyük değer taşıdığından, engellemeye kalkıldığında son derece rahatsız oluyordu. Bazen davranışlarının sakıncalarını gözleri önüne serme cesareti buluyordum kendimde. İğrenmeksizin dinliyordu sözlerimi. Sonra da binlerce değişik şekilde oluşan, her yaşa göre uygulanacak değişik şekilleri bulunan, 10 yıldan 10 yıla heyecanlarını yeni zevklerle alevlendiren, ona fazlasıyla bağlı olanları mezara kadar boyunduruğu altında tutan bu sapkınlıklardan kurtulmanın imkansız olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte annesinden, ona çektirdiği acılardan her söz etmeye kalkışımda yalnızca küskünlük, can sıkıntısı, öfke, artık kendisinin olması gereken bir servetin uzun süreden beri bu yaşlı kadının elinde bulunmasının yarattığı sabırsızlık, bu saygıdeğer anneye karşı duyduğu kökleşmiş kin ve doğa yasalarına karşı yadsınamaz bir baş kaldırmayla karşılaşıyordum. Eğer insan zevkleri için bu kutsal organın yasalarına böyle kesinlikle baş kaldırırsa, bu ilk günahın peşi sıra gelen öbür günahları da korkunç bir kolaylıkla işlettiği doğru mudur? Bazen dinin araçlarından yararlanıyordum. Genellikle her zaman din sayesinde avunabildiğimden, onun kutsal huzurunu da bu günahkarın ruhuna geçirmeye çalışıyordum. Dinin çekiciliklerini kendisine duyurabildiğim an onu bu bağlarla elde edebileceğimden hemen hemen emin gibiydim. Ama bu yolları uzun zaman kullanmama izin vermedi Marke. Kutsal sırlarımızın ünlü düşmanı, temiz inançlarımızın dik kafalı başkaldırıcısı, üstün bir gücün varlığının aşırı inançsızı Monsieur de Brassac kendini bana bırakıp doğru yola yöneleceği yerde ahlakımı bozmaya çalıştı. ''Tüm dinler yanlış bir ilkeden yola çıkar Sophie,'' diyordu. ''Hepsi üstün bir yaratana tapınmayı gerekli sayar. Oysa bu sonsuz dünyanın, boşluğun, uçsuz bucaksız tarlalarında aralarında yüzdüğü tüm benzerleri gibi hiçbir zaman başlangıcı olmadıysa ve hiçbir zaman sonu olmaması gerekiyorsa, doğanın tüm üremeleri birbirine bağlı olan yasaların sonucuysa, eğer sürekli etki ve tepkisi özüne vergi bir hareketin varlığını öngörüyorsa, hiçbir temele dayanmaksızın her şeyi üzerine yüklediğiniz bu eylemsiz varlık ne işe yarıyor o zaman? İnanmaya çalış Sophie, kabullendiğin, yürekten inandığın bu tanrı bir yandan bilgisizliğin, öbür yandan zorbalığın, baskının meyvesidir. En güçlü, en zayıfı zincire vurmak istediğinde bir tanrının kendisinin ezdiği demirleri kutsadığını söyleyerek kandırdı onu. Güçsüzlüğünden aptallaşmış olan zavallı da ötekinin arzuladığı her şeye inandı. Bu ilk masalın uğursuz sonucu olan tüm dinler onun gibi aşağılanmaya layıktır yalnızca. Aralarında sahtekarlık ve budalalığın damgasını taşımayan bir tanesi bile yoktur. Sağduyuyu titreten gizemler, doğayı alçaltan dogmalar, insanda yalnızca acı acı alay etme isteği uyandıran gülünç kaba törenler görüyorum tümünde de. Gözlerim açılır açılmaz bu iğrençliklerden nefret ettim Sophie. Onları ayaklar altına almak için kendime bir yasa hazırlayıp ölünceye kadar bundan geri dönmemeye yemin ettim. Eğer akıllıca davranmak istiyorsan beni izle, benim yolumdan yürü. ''O Monsieur'' diye cevap verdim Marquis'e, ''kendisini avutan bu dini de elinden almakla zavallı bir kızı en tatlı umudundan ayırmış olursunuz. Tüm öğretilerine sıkı sıkıya bağlı olduktan, başıma gelen felaketlerin ahlaksız ve tutkuların bir sonucu olduğuna inandıktan sonra beni tir tir titreten bu safsatalara hayatımın en güzel inancını feda mı edeyim istiyorsunuz?'' Bunlara aklımın fısıldadığı, kalbimin boşalttığı bin ayrı düşünceyi ekledim. Ama sözlerim yalnızca güldürdü Marki'yi. daha erkekçe bir konuşma sanatıyla beslenen, Tanrı'ya şükür hiçbir zaman okumadığım kitaplarla desteklenen baş döndürücü düşünceleri tüm ileri sürdüklerimi bir anda yok ediveriyordu. Erdem ve inançla dolu Madame de Bressac, oğlunun tüm sapkınlıklarını her türlü inançsızlık ve doğaya karşı davranışlarla desteklendiğini çok iyi biliyordu. Benimle birlikte acı çekiyordu çoğu kez. Beni çevresindeki kadınlardan daha dürüst bulmayı lütfettiğinden, bana acılarını anlatmaktan, içini dökmekten hoşlanıyordu. Bu arada oğlunun kendisine karşı giriştiği kötü davranışlar da giderek artıyordu. Artık yaptıklarını saklamayacak bir duruma girmişti. Annesinin çevresini yalnızca sapık zevklerine hizmet eden tehlikeli ayak takımıyla doldurmakla kalmamış, eğer yine zevklerinin önüne geçmeye kalkacak olursa bu zevkleri gözlerinin önünde sergileyecek, çekiciliklerini kanıtlayacağını benim önümde söylemek istahlığına kadar vardırmıştı işi. Bu sözlerden ve davranışlardan inim inim inliyor, ruhumu kemiren bu mutsuz tutkuyu içimden söküp atmak için çeşitli nedenler bulmaya çalışıyordum. Ama iyileştirilebilecek bir hastalık mı ki aşk? Ona karşı koymak için aradığım her şey yalnızca kalbimdeki ateşi biraz daha alevlendiriyor, ondan nefret etmemi sağlayacak tüm nedenleri bir araya getirdiğimde Monsieur de Bressac daha da sevimli, daha da yakışıklı görünüyordu gözüme. Bu eve geleli 4 yıl olmuştu. Her zaman aynı acılar altında eziliyor, her zaman aynı tatlı sözlerle teselli buluyordum. Marki'nin beni baştan çıkarma nedeni tüm dehşetiyle açıklanıncaya dek sürdü bu güzel duygular. O sıralarda sayfiyede bulunuyorduk. Ben Kontes'le yalnızdım. Birinci oda hizmetçisi kocasının bazı işleri nedeniyle yazın Paris'te kalmak için izin koparmayı başarmıştı soylu hanımdan. Bir akşam hanımımın yanından ayrılıp odama çekilmiştim. Havanın bunaltıcı sıcağı nedeniyle yatmaya bir türlü karar veremiyordum. Soluk almak için odamın balkonuna çıkalı birkaç saniye oldu olmadı, kapımın hızlı hızlı vurulduğunu duydum. Marki gecenin bir bölümünü benimle konuşarak geçirmesine izin vermemi rica ediyordu. Ne yazık, tüm acılarımın bu hain yaratıcısının bana ayırdığı saniyeler bir tekini bile geri çeviremeyeceğim kadar değerliydi benim için. İçeri girdi, kapıyı özenle kapadı ve koltuğa tam yanı başıma oturdu. "Dinle beni Sophie," dedi. Biraz sıkkındı. Sana çok önemli şeyler açıklayacağım ama anlatacaklarımdan kimseye söz etmeyeceğine yemin et önce. O monsieur, güveninizi kötüye kullanacağımı nasıl düşünebilirsiniz? Sana her şeyi açıklamakla hata ettiğimi anladığım an başına neler geleceğini bilmiyorsun daha, dedi. Benim için en büyük acı güveninizi yitirmektir monsieur. Başka tehditlere başvurmanıza hiç gerek yok. Peki öyleyse Sophie. Annemin günlerini kısaltmaya karar verdim. Bu iş için de senin elini seçtim kendime yardımcı olarak. Ben mi monsieur? Diye bağırdım korkuyla. Aman tanrım, bu korkunç cinayeti nasıl tasarlayabildiniz? Benim canımı alın sizin olsun. İstediğiniz gibi kullanın. Zaten size borçluyum onu. Ama düşüncesinin bile kalbimi durdurmaya yettiği bu cinayete alet olacağımı beklemeyin boşu boşuna. Dinle Sophie, dedi Monsieur de Bressac. Soğukkanlılıkla kendime getirdi beni. Bundan iğreneceğini bildiğim için tepkini önceden tahmin etmiştim zaten. Ama nedenle akıllı olduğunu da çok iyi bildiğimden, gözünde büyüttüğün bu cinayetin aslında çok basit bir şey olduğunu göstererek bu ters tepkini yenebileceğime inandım. Bu iki kötülük pek felsefi gelmiyor sana. Yok edilecek insan annemiz olunca daha da büyük oluyor yıkım. Kişinin kendi benzerini ortadan kaldırmasına gelince emin ol Sophie, bu tam anlamıyla boş bir kuruntudan başka bir şey değildir. Çünkü yok etme gücü insana verilmemiştir. En fazla varlıkların şeklini değiştirebilir ama hiçbir zaman yok edemez onları. Doğanın gözünde her şekil birdir. Değişimlerinin birbirini izlediği bu uçsuz bucaksız kazanda hiçbir şey yok olmaz. İçine atılanların her parçası sürekli olarak başka şekillerde yenilenir. Bunların üzerindeki etkilerimiz ne olursa olsun hiçbir şey onu doğrudan doğruya küçük düşürmez. Hiçbir şey ona hakaret edemez. Yıkımlarımız gücünü artırır, enerjisini besler ama hiçbir şey azaltamaz bu enerjiyi. Bugün bir kadın biçiminde şekillenen bu et yığını yarın binlerce çeşit böcek halini alacak olsa her zaman yaratıcı olan doğa için bir şey değişir mi sanıyorsun? bizim gibi bir varlığın yaratılmasının doğaya bir kurdun yaratılmasından daha pahalıya mal olduğunu, dolayısıyla daha fazla bir çıkar beklediğini mi söylemek cesaretini göstereceksin? Bağlılık ya da umursamazlık arasında bir fark yoksa, bir başkası sineğe ya da marula dönüşürken bir insanın katledilmesinden ona ne? Neslimizin yüceliği bana tanıtladığı, doğa için fazlasıyla önemli olduğu ve dolayısıyla ortadan kaldırılmasının onu son derece öfkelendireceği açık açık gösterildiği an, bu yok edişin bir cinayet olduğuna inanabilirim. Ama doğanın derinlemesine incelemesi, bu yer yuvarlakta yetişen her şeyin, yapıtlarının en az gelişmişinin bile gözünde aynı değere sahip olduğunu tanıtladığı an, bu varlıklardan birinin bin ayrı biçime dönüşmesinin yasalarına bir hakaret sayılabileceğini kesinlikle düşünemem. Şöyle diyeceğim kendi kendime, tüm insanlar, tüm bitkiler, tüm hayvanlar birleşerek, gelişerek, aynı yollarla birbirlerini yok ederek hiçbir zaman gerçek bir ölüme gitmez, yalnızca şekil değiştirirler. Hepsi de büyüyerek, birbirlerini yok ederek, kaygısızca döllenerek, şimdi şu şekilde, bir saniye sonra başka bir şekilde görünürler. Bunlar varlığın istediği ya da yapabileceği davranışlarla günde binlerce kez şekil değiştirebilir. Doğanın tek bir yasası da bundan etkilenmez. Ama sataştığım varlık annemdir. Beni karnında taşımış olan kişidir. Ne yani bu saçma düşünce mi durduracak beni? Durdurduğunu varsayayım. Ne geçecek eline? Annem olacak kadın bir şehvet anında rahmine giren dölden gebe kalırken beni düşünmüş müydü? Kendi zevkleriyle ilgilendi diye bir de kalkıp minnettar mı olacağım ona? Zaten çocuğa şekil veren annenin kanı değil, yalnızca babanınkidir. Dişi yaratıkların karnı yalnızca meyve verir, saklar, geliştirir ama kendiliğinden hiçbir şey veremez. İşte bu nedenle annemin ömrünü kısaltmaya çok basit bir şey gibi bakarken babamın günlerine hiçbir zaman kastetmedim. Eğer bir çocuk kalbinin annesine karşı bazı minnet duyguları beslemesi mümkünse, bunun tek nedeni yararlanabileceğimiz çağa geldiğimizde davranışlarını kendi tarafımıza çevirme isteği olur yalnızca. Eğer davranışları iyiyse, isteklerimize uyuyorsa onu sevebiliriz. Belki de sevmek zorundayız. Yalnızca kötü davranışlarıyla karşılaşmışsak, hiçbir doğa yasasıyla bağlı olmaksızın ona hiçbir şey borçlu olmadığımız gibi, her şey insanı kendisine zarar veren şeylerden kurtulmaya zorlayan bencilliğin o sonsuz gücüyle onu yok etmeye yöneltir bizi. ''O monsieur'' dedim korkuyla Marquis'e, ''doğa için ileri sürdüğünüz bu ilgisizlik arzularınızın bir kandırmacasıdır. Yalnızca tutkularınız yerine biraz da kalbinizin sesine kulak verin. O zaman ahlaksızlığınızın zorlayıcı düşüncelerini nasıl suçladığını duyacaksınız. Sizi mahkemesine yolladığım vicdan, hakaretler yağdırdığınız doğanın dinlenmesini ve saygı duymasını istediği bir tapınak değil midir?'' Eğer bu tasarladığınız cinayetin iğrençliğini size duyurmayı başarırsa bunun kınanacak bir suç olduğunu kabul edecek misiniz? Tutkuların ateşinin bir anda bu iğrençliği yok edeceğini, daha hoşnut olmaya fırsat kalmadan yeniden alevleneceğini, boşu boşuna yenmeye çalıştığınız vicdan azaplarının zorlayıcı aracılığıyla kendini duyuracağını söyleyeceksiniz. Duyarlılığınız ne kadar büyük olursa baskı güçleri o kadar yırtıcı, dayanılmaz olacak sizin için. Her gün, her dakika gözlerinizin önünde göreceksiniz onu. Acımasız, barbar elinizin mezara götürdüğü o sevecen anneyi, hala çocukluk günlerinizin büyüsünü yaşatan, o tatlı adım ırıldanan sesini duyacaksınız. Geceleri hayali gözünüzün önünden gitmeyecek, düşüncelerinizde acı ve sıkıntılar içinde kıvrandıracak sizi. Vücudunda açtığınız yaraları kanlı elleriyle yırtacak, parçalayacak. O andan sonra yeryüzünde tek bir mutluluk parıltısı belirmeyecek sizin için. Tüm hazlarınız zehirlenecek, tüm düşünceleriniz bulanacak. Gücünü tanımazlıktan geldiğiniz tanrısal el, zehirlediğiniz insanın, akrabalarınızdan çaldığınız günlerin intikamını alacak. Yaptığınız kötülüklerin meyvelerinden yararlanamadan işlediğiniz cinayetlerin öldürücü pişmanlığıyla gebereceksiniz. Bu son sözleri mırıldanırken gözyaşları içindeydim. Marquis'in bacaklarına sarıldım. En çok sevdiği insanlar için düşündüğü bu adi davranıştan vazgeçirmeye çalıştım. Yalvardım. Sırrını ömrüm boyunca içine gömeceğime yemin ettim. ama yumuşatmaya çalıştığım bu kalbi hiç tanıyamamışım. Karşı koyacak biraz gücü kalmışsa da artık tüm yargılama yetileri pas tutmuştu. Tüm gücüyle yalnız cinayet hükmediyordu arzularına. Markiz soğuk bir şekilde ayağa kalktı.
''Yanıldığımı çok iyi anlıyorum Sophie,'' dedi. ''Kendim için olduğu kadar sizin için de üzgünüm. Ne yapalım, başka olanaklar bulacağım. Bundan hanımınızın tek bir kazancı olmayacağı gibi siz de gözümdeki yerinizden çok şey kaybedeceksiniz.'' Bu tehdit tüm düşüncelerimi değiştiriverdi. Bu önerilen cinayeti kabul etmemekle çok büyük tehlikelere atacaktım kendimi. Hanımımsa er geç nasıl olsa öldürülecekti. Suç ortaklığını kabul etmekle genç efendimin öfkesinden korunmuş, bir yandan da annesini kurtarmış oluyordum. Bir saniye içinde aklıma gelen bu düşünce hemen o an başka bir rol oynamaya sürükledi beni. Ama bu ani dönüş Marki'de kuşku uyandırabileceğinden bir süre daha karşı koymaya devam ettim. Marki'yi sık sık o safsatalarını yinelemek zorunda bıraktım. Yavaş yavaş ne cevap vereceğimi bilmiyormuşçasına bir havaya büründüm. Marki düşüncelerine yenildiğimi sandı. Sanatının sonsuz gücü karşısında güçsüzleştiğimi ileri sürdüm ve sonunda her şeyi kabul etmiş göründüm. Marki boynuma sarıldı. Barbarca tasarıları, zayıf kalbimin ona karşı besleme cesaretini gösterdiği arzu dolu duyguları yok etmemiş olsaydı, bu hareketi beni ne kadar sevindirecekti. ''Kucakladığım ilk kadın sensin,'' dedi Marki. ''Hem de tüm ruhumla kucakladığım. Tadına doyum olmaz bir yaratıksın yavrum. Demek ki bir felsefe ışını girdi kafana. Bu güzel başın böyle uzun süre karanlıklarda kalması mümkün müydü zaten?'' Bir yandan da yapacaklarımızı kararlaştırdık. Marki'yi daha iyi torbaya sokabilmek için tasarısını her geliştirişinde, buna yeni ayrıntılar ekleyişinde ya da yöntemlerini açıklayışında sanki iğreniyormuş gibi davranıyor, bu havayı korumaya gayret ediyordum. Zavallı durumuma çok uyan bu yapmacık davranışım onu her şeyden daha fazla yanıltmayı başardı. İşlerin uygun gidip gitmemesine göre en çok 2 ya da 3 gün içinde Marki'nin verdiği küçük bir paket zehiri Kontes'in her sabah içmeye alışkanlık edindiği çikolatasının içine atmamı kararlaştırdık. Marki bunun yaratabileceği sonuçlardan hiç çekinmememi söyledi ve geriye kalan günlerimi ister yanında ister hoşuma giden herhangi bir yerde rahatça geçirebilmem için 2000 ekülük gelir sağlayacağına da söz verdi. Bunları neyin karşılığında verdiğini belirtmeksizin imzaladı ve ayrıldık. Bu süre içinde birlikte çalışmak zorunda kaldığım bu canavar ruhlu insanın karakterini tüm açıklığıyla gösterecek bir olay oldu. Ama kuşkusuz içine düştüğüm bu acıklı serüvenin sonunu merak ediyorsunuzdur. Onun için burada kesmeyeyim hikayeyi. Bu görüşmemizden 2 gün sonra Marki, mirasının kendisine düşeceğini hiç ummadığı bir amcasının ölümünü ve kendisine 80 bin liralık bir gelir bıraktığını öğrendi. ''O tanrım'' dedim bunu duyunca, ''tanrısal yargı kötülükçü düzenleri böyle mi cezalandırıyor? Bundan çok daha küçük bir para için az kalsın hayatımı kaybediyordum. Bu adamsa çok korkunç şeyler tasarladığı için zirvede yaşıyor.'' Ama Tanrı'ya karşı yaptığım bu hakaretten hemen o an pişman oldum. Yere diz çöktüm, beni affetmesi için yalvardım. Ve bu beklenmedik mirasın en azından Marki'nin tasarısını biraz değiştireceğini düşünerek kendi kendimi kutladım. Ama ne kadar da yanılmışım, ulu Tanrım. ''Ey sevgili Sophie'm'' dedi Monsieur de Bressac aynı akşam. ''Görüyorsun ya nasıl üzerime yağıyor mutluluk yağmurları. 100 kere söyledim sana, mutluluğa erişmek için tek çıkar yol bir cinayet, bir günah işlemektir. Bu yolun yalnızca kötülükçü insanlara açıldığını sen de görüyorsun. 80 ve 60, işte 140 bin ekülük gelir, zevklerime hizmet edecek.'' ''Nasıl Monsieur?'' dedim şaşkınlıkla. ''Bu umulmadık servet, çabuklaştırmak istediğiniz ölümü sabırla beklemenizi sağlamaya yetmiyor mu?'' ''Beklemek mi? 2 dakika bile bekleyemem Sophie. 20 yaşında olduğumu unutma. Bu yaşta beklemek çok güçtür. Bu olay bir değişiklik yapmasın tasarılarımızda lütfen. Tüm bunları Paris'e dönüş zamanımız gelmeden bitirip rahata kavuşalım. Bu işin yarın en geç öbür gün bitmesine gayret et. Zaten sana aylığın 1/4'ünü saymakta ve vereceğim paranın tamamını ödemekte oldukça geciktim.'' Bu aşırı cinayet düşkünlüğünden duyduğum korkuyu elimden geldiğince gizlemeye çalıştım.
bir gün önceki rolümü oynamaya başladım ama tüm duygularım bir anda sönüverdi. Bu denli katı yürekli bir insana hiçbir borcum olmadığı kanısına vardım. İçinde bulunduğum durum kadar zor bir şey olamaz. Eğer cinayeti işlemezsem Marki kendisini aldattığımı fark edecek. Madame de Bressac'a haber versem bu cinayetin açıklanması ona hangi tarafı tutarsa tutsun genç adam yine aldatıldığını fark edecek. Belki de annesini öldürmek için daha emin çarelere başvuracak. Ben de Marki'nin intikamıyla karşı karşıya kalacağım. Yalnızca doğruluğun yolu kalıyordu önümde. Ama ne olursa olsun bu yolu seçemezdim. Sonunda başıma gelecekleri bile bile Kontes'i uyarmaya karar verdim. Mümkün olanlar için de yapabileceğim en iyi şey buydu ve harekete geçtim. Madame dedim hanımıma, Marki ile son görüşmemizin ertesi günü. Çok önemli sonuçlar doğurabilecek bir açıklamada bulunmak istiyorum şimdi. Ama bu olay sizi ne kadar yakından ilgilendirirse ilgilendirsin, yapmaya cesaret ettiklerine karşı oğlunuza kin beslemeyeceğiniz konusunda şeref sözü verin. Bu sözü verecek, en doğru yolu seçecek olan sizsiniz. Ama tek kelime söylemeyeceğinize söz verin, yoksa beni susmak zorunda bırakırsınız. Oğlunun bazı alışagelmiş çılgınlıklarının söz konusu olduğunu sanan Madame de Bressac, etmiş olduğum yeminleri ileri sürerek konuşmaya zorladı beni. Bunun üzerine ona her şeyi açıkladım. Zavallı anne bu rezil olayı öğrenir öğrenmez iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Hain, vicdansız adam diye bağırdı. Her şeyi onun iyiliği için yapmadım mı? Kötü alışkanlıklarının önüne geçmek, onları düzeltmek için gösterdiğim sertliğin tek nedeni onun mutluluğu, onun huzuru değil miydi? Kendisine rastlayan bu mirası benim özenlerime değil de neye borçludur? Bunları şimdiye kadar ondan saklamışsam tek nedeni incelik göstermiş olmamdır. Canavar! Ey Sophie, tasarılarının korkunçluğunu, kötülüğünü kanıtla bana. İçimde en küçük bir kuşku kalmamasına çalış. Doğanın verdiği duyguları köreltmeye yarayacak her şeye ihtiyacım var. Bunun üzerine yanıma verilmiş olan zehir paketini gösterdim Kontes'e. Özenle odaya kapattığımız bir köpeğe bu zehirden birazcık içirdik. Hayvancağız 2 saate kalmadan korkunç çırpınmalar, can çekişmeler içinde öldü. Artık en küçük bir kuşkusu bile kalmayan Kontes hemen o an nasıl davranması gerektiğine karar verdi. Zehirden arta kalanı kendisine vermemi emretti ve hiç zaman kaybetmeden gizlice bakana gitmesi, az daha kurbanı olacağı bu cinayeti ona bütün açıklığıyla anlatması, ondan bir emirname alması, bu emirname ve polis müdürüyle birlikte hiç gecikmeden konağa gelmesi ve hayatına kasteden, günlerini kısaltmaya çalışan bu canavardan bir an önce kendisini kurtarması için akrabasına yazdığı mektubu bir ulakla gönderdi. Ama kader, defterimin yaprakları arasına bu cinayetin işleneceği ve aşağılanan erdemin, alçaklığın gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağı yazılmış bir kere. Üzerinde deney yaptığımız zavallı köpek, Marki'ye her şeyi belli etmişti. Önce onun uluduğunu duymuştu, annesinin bu hayvanı çok sevdiğini bildiğinden köpeğin nesi olduğunu, nerede bulunduğunu soruşturdu aceleyle. Bu soruyu yönelttiği kişiler hiçbir şeyden haberleri olmadığı için kendisini cevaplayamadılar. Kuşkusuz daha o an bazı şüpheler yeşermeye başladığı için de. Tek kelime söylemedi ama endişeli, heyecanlı olduğunu, bütün gün tetikte beklediğini gördüm. Bu gördüklerimi Kontes'e de anlattım. Ama artık duraksayamaz, geri dönemezdik. Yapabileceğimiz tek şey ulağı bir an önce yola çıkartmak ve görevinin konusunu büyük bir özenle gizlemekti. Kontes oğluna amcasından kalan mirasın bir an önce başına geçmesini rica etmesi için ulağı son hızla Paris'e, Dük'e gönderdiğini söyledi. Eğer gecikecek olurlarsa şu sırada kimse ortaya çıkmazsa bazı davalarla karşı karşıya kalacakları apaçık ortadaydı. Eğer kendisinin de orada bulunması gerekiyorsa Dük'ün gelip olup bitenleri anlatmasını da ayrıca rica ettiğini sözlerine ekledi. Marki çok iyi bir fizyonomisti. Annesinin yüzündeki kararsızlığı görmemesine, yüzündeki tasanın, kaygının farkına varmamasına imkan yoktu. Bu gördükleriyle yetindi ve daha dikkatli davranmaya başladı. Erkek gözdeleriyle bir gezinti yapacağını ileri sürerek şatodan uzaklaştı. Ulağın geçmek zorunda olduğu yerde onu beklemeye başladı. Annesinden çok kendisine bağlı olan bu adam hiç güçlük çıkartmadan mektubu Marki'ye uzatır. Kuşkusuz bu olayın benim ihanetim sonucu ortaya çıktığına inanan Marki, ulağa 100 ekü vererek bir daha eve ayak basmamasını emreder. Kalbi öfkeyle dolu olarak döner şatoya. Ama elinden geldiğince duygularına hakim olup benimle karşılaştığında her zamanki gibi pohpohlayıcı sözler mırıldanır, işin yarın tamamlanıp tamamlanamayacağını sorar, her şeyin dük gelmeden önce bitmesi gerektiğini hatırlatır ve hiçbir şey belli etmeksizin kaygısızca odasına çekilip yatar. Marki'nin daha sonra bana bildirdiği bu korkunç cinayet kuşkusuz size anlatacağım şekilde işlenmiştir. Madam ertesi gün alışa geldiği üzere çikolatasını içti. Yalnızca benim ellerimden geçtiği için içine hiçbir şey karıştırılmadığına eminim. Ama sabahın onuna doğru Marki mutfağa girer, içeride aşçıdan başka kimse olmadığından hemen bahçeye çıkıp kendisine şeftali toplamasını emreder ona. Aşçı yemeklerin başından ayrılamayacağını ileri sürerek direnir. Marki ise şeftali yeme arzusunda ısrar eder. Fırındaki yemeklere göz kulak olacağını söyler. Aşçı başı çıkar. Marki tüm yemek kaplarını gözden geçirir. Yanılmıyorsam madamın en çok sevdiği yemek olan enginarların içine hayat zincirini kopartacak olan o öldürücü zehirden serpiştirir. Yemek yenilir. Kontes en çok o yemekten yer kuşkusuz ve cinayet tamamlanır. Size anlattıklarımı görmüş değilim. Yalnızca olayların bu yolda geliştiğini sanıyorum. Monsieur de Bressac bir mutsuz serüvenin ardından girişiminin başarıyla sonuçlandığını, düzenlediğim oyunların yalnızca amacına ulaşmak için izlediği yolu değiştirmesine yaradığını kesinlikle söyledi. Ama burada bırakalım bu iğrenç açıklamayı. Bu korkunç cinayete katılmak istemediğim ve kontese her şeyi açıkladığım için nasıl gaddarca cezalandırıldığıma gelelim. Masadan uzaklaşır uzaklaşmaz Marki yanıma geldi. ''Dinle Sophie'' dedi, soğukkanlılığının yarattığı görünürde bir duygusuzlukla. ''Tasarılarımı gerçekleştirmek için sana önerdiğimden daha emin bir çare buldum. Ama bunu ayrıntılarıyla anlatmak çok zaman alır. Odana sık sık gelmeye cesaret edemiyorum artık. Herkesin bakışlarından, bizi bir arada görmelerinden, kuşku uyandıracağımızdan çekiniyorum. Saat tam 5'te parkın köşesinde ol. Birlikte uzun bir yürüyüş yapar, bu gezinti boyunca sana her şeyi anlatırım.'' Ya Tanrı'nın emri, ya aşırı saflığım, ya da körlüğüm deyin, hiçbir şeyin başıma gelecek bu felakete haber vermediğini itiraf ederim. Kontes'in bu sırrı saklayacağına ve aldığı tedbirlere o kadar güvenmiştim ki, Marki'nin bunları öğrenebileceğini düşünmemiştim bile. Yine de bir sıkıntı vardı içimde. Eğer bir cinayet için söz verilmişse, yeminden geri dönmek erdemdir demişti trajedi şairlerimizden biri. Ama kurtuluşu bu yolda aramak zorunda olan, ince ve duygulu bir ruh için ettiği yemini bozmak her zaman iğrençtir. Oynadığım rol kaygılandırıyordu beni. Bu da fazla uzun sürmedi zaten. Marki'nin iğrenç davranışları beni yeni acılara sürüklerken bu konularda biraz rahatlattı içimi. Dünyanın en neşeli, en temiz insanlarının havasına bürünmüştüm. Ormanın içlerine doğru ilerledik. Birlikte olduğumuz zamanlardaki gibi Marki yalnızca gülüyor, şakalaşıyordu. Ne zaman sözü buluşmamızın nedeni olan konuya getirmek istesem, habire beklememi, bizi gözetlemelerinden çekindiğini ve daha tam anlamıyla emniyette olmadığımızı söylüyordu. Farkına varamadan bana ilk kez rastladığı o çalılığın, o ulu meşe ağacının önüne kadar geldik. Bu yerleri yeniden görünce titremekten kendimi alamadım. Tedbirsizliğim ve kaderimin korkunçluğu tüm açıklığıyla gözlerimin önüne serilir gibi oldu. Korkunç bir bunalım geçirdiğim o uğursuz meşenin altında Marki'nin en çok sevdiği iki erkek gözdesinin durduğunu görünce nasıl dehşete kapıldığımı artık siz düşünün. Yanlarına yaklaştığımızda ayağa kalktılar. Beni korkudan korkuya sürükleyen ipler, öküz sinirlerinden yapılmış kırbaçlar ve daha başka aletler fırlattılar çimenlerin üstüne. Marki en kaba, en iğrenç biçimde konuşmaya başladı. ''Fahişe dölü'' dedi genç adamlara duyurmadan. ''Kaybetmeyi daha o zaman hak etmiş olduğun hayatı kurtarmak için seni bir vahşi hayvan gibi çekip çıkarttığım bu çalılığı hatırladın mı?'' Yaptığım iyiliklerden dolayı beni pişman edersen seni yeniden bağlamakla tehdit ettiğim bu ağacı hatırladın mı? Madem bana ihanet edecektin, neden anneme karşı senden istediğim işleri kabul ettin? Hayatını borçlu olduğun insanın özgürlüğünü tehlikeye atarak erdeme hizmet edebileceğini nasıl düşündün?
İki cinayet arasında kalmıştın. Neden en kötüsünü seçtin? İhanet etmek için kabulleneceğine daha başından reddetmeliydin senden istediklerimi.
Sonra Marki, Ulak'la gönderilen mektubu ele geçirmek için yaptıklarını, onu bu tedbirleri almaya iten kuşkularını birer birer sayıp döktü.
''Yalancılığınla nelere yol açtığını gördün mü iğrenç yaratık?'' diye devam etti. ''Annemin hayatını koruyamadığın gibi kendininkini de tehlikeye attın. Darbe gerçekleştirilmedi. Dönüşümde başarılarımın görkemli zafer taçlarıyla süslenmiş olacağını umuyorum. Ama seni cezalandırmalıyım. Erdem'in dar yollarının her zaman en iyisi olmadığını ve bazen bir cinayette ortaklık etmenin gizlice haber vermekten daha iyi olduğunu öğretmeliyim sana. Beni tanıman gerektiği gibi tanıdığın halde nasıl cesaret ettin benimle oynamaya? Kalbimin yalnızca zevklerimin yararı ya da sık sık ayaklar altına aldığım bazı dinsel ilkeler için kabullenebildiği acıma duygusunun mu beni engelleyebileceğini sandın? Yoksa çekiciliğine mi güvendin?" diye ekledi acımasızca alay ederek. "Hadi bakalım, bu güzelliklerini istediğin kadar gözler önüne ser. Onların yalnızca intikam duygularımı alevlendirmeye yarayacağını kanıtlayacağım sana." Ve cevap verecek zaman bırakmadan, oluk gibi boşanan gözyaşlarım karşısında en küçük bir acıma göstermeden kolumu sıkıca kavrayıp adamlarına doğru sürükledi. "İşte," dedi onlara, "annemi zehirlemek isteyen, elimden gelen her şeyi yapmama, tüm tedbirleri almama rağmen belki de şu anda bu korkunç cinayeti işlemiş olan kız. Onu adaletin eline teslim etmek belki daha yerinde bir davranış olurdu. Ama bu durumda hayatını kaybederdi kuşkusuz. Oysa acı çekmesi için daha uzun süre yaşamasını istiyorum. Çabucak soyu verin ve karnı ağaca dayalı olarak şu meşeye bağlayın onu. Hak ettiği gibi cezalandırayım da görsün." Bu sözleri söylemesiyle emrinin yerine getirilmesi bir oldu. Ağzıma bir mendil tıkadılar, ağacı sıkıca kucaklattıktan sonra omuzlarımla bacaklarımdan sıkıca bağladılar. Vücudumun geri kalan kısmını serbest bırakmışlardı. Böylece vuracakları darbeleri hiçbir şey engelleyemeyecekti. Şaşılacak derecede hareketlenen Marki, öküz sinirinden bir kırbaç aldı eline. Vurmaya başlamadan önce hain adam nasıl davrandığımı görmek istedi. Sanki gözlerini doyuruyordu gözyaşlarımla, yüzümden okunan acı ya da korku belirtileriyle. Sonra arkama geçti. Aşağı yukarı 3 ayak uzağımda durdu ve o an sırtımın ortasından baldırlarıma kadar tüm gücüyle vurmaya başladığını hissettim. Celladım 1 dakika durdu, az önce yaraladığı kısımları kabaca elledi. Adamlarından birine alçak sesle neler söylediğini bilmiyorum. Ama aynı anda hareketlerini görmeme olanak bırakmayacak şekilde başımı bir mendille bağladılar. Bununla birlikte kurbanı olacağım yeni kanlı sahnelere başlamadan önce birçoğu arkama geçti. "Evet, iyi, tamam, işte böyle," dedi Marki. Hiçbir şey anlamadığım bu sözleri tamamlar tamamlamaz yeniden vurmaya başladı. Darbeler giderek artırıyordu şiddetini. Bir kez daha durakladılar. Eller yeniden vücudumun parçalanmış kısımlarında gezindi. Aralarında yine alçak sesle konuştular. Gençlerden biri sesini yükselterek "Böyle daha iyi değil miyim?" dedi. Marki'nin yalnızca "daha yakına" diye cevap verdiğini duydum. "Bunu 3. bir saldırıyız," dedi. Bu saldırı sırasında Bresak 2-3 kere iğrenç sövgülerle dolu olan şu sözleri haykırdı. "Hadi bakalım, kendinize gelin ikiniz de. Onu kendi ellerimle öldürmek istediğimi görmüyor musunuz?" Giderek daha yüksek sesle söylenen bu sözler kurbanı olduğum olağanüstü kan dökücülüğe son verdi. Yeniden birkaç dakika kadar alçak sesle konuştular. Yeni hareketler duydum. Bağlarımın çözüldüğünü hissettim. İşte o zaman çimenleri kızıla boyamış olan kanlarım içinde bulunduğum durumun korkunçluğunu anlatmaya yetti. Marki yalnızdı. Yardımcıları ortadan kaybolmuştu. "Hadi bakalım kaltak," dedi. Şiddetli bir ihtiras çılgınlığını izleyen iğrenme duygusuyla tepeden tırnağa süzerek "Erdem'in sana biraz pahalıya mal olduğunun farkında mısın? 2000 ekü, öküz sinirinden yapılmış bir kırbacın 100 vuruşundan daha iyi değil miydi?" Ağacın dibine yığıldım. Kendimi kaybetmek üzereydim.
Yaptığı vahşetin hala tatmin edememiş olduğu vicdansız adam, acılarımın görünümünden gaddarca etkilenerek beni ayaklarıyla yere yıktıktan sonra boğarcasına üzerime abandı. "Hayatını bağışlayacak kadar iyi bir insanım," diye tekrarladı 2-3 kere. "Hiç olmazsa bu yeni iyiliklerimden yararlanırken dikkatli davran." Cezalandırılan dördüncü erdem, Madame de Bressac'ı zehirlemesi için yapılan öneriyi kabul etmemesiydi. Kalkmamı ve elbiselerimi almamı emretti. Dört bir yanımdan boşanan kanlar, elbiselerimi, bana kalan biricik elbisemi lekelenmesin diye kurulanmak için mekanik olarak yerden ot topladım. Bu arada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, beni davranışlarımda özgür bırakıyor, aslında benden çok kendi düşünceleriyle ilgileniyordu. Etlerimin şişmesi, hala durmak bilmeyen kan, çekmekte olduğum korkunç acılar, kısacası her şey giyinmemi hemen hemen imkansız hale getirmişti ve başımın derde girdiği bu vahşi adam. Beni korkunç bir duruma sokan bu canavar, birkaç gün öncesine kadar hayatımı vermeye hazır olduğum bu insan, bana yardım etmek için en küçük bir acıma duygusuna kapılmadı. Giyinmemi tamamlayınca yanıma yaklaştı. "İstediğiniz yere gidin," dedi. "Cebinizde biraz paranız kalmış olmalı. Onu sizden alacak değilim. Ama bir daha Paris'te de, Sayfiye'de de karşıma çıkmaktan kaçının. Sizi şimdiden uyarıyorum. İlk karşılaştığımız an annemin katili olarak yakalatırım, haberiniz olsun. Eğer hala soluk alıyorsa suçsuzluğunuzu bilmesi yine de işinize yaramayacak. Çünkü bu düşünceyi kendisiyle birlikte mezarına göndereceğim." Bütün ev öğrenecek bunu. Sizi adalete teslim edeceğim. Kapandığını sandığınız ilk işiniz yalnızca dondurulmuştu. Dolayısıyla da Paris'te yaşamanıza olanak bulunmadığını anlamışsınızdır artık. Bu konuda bir kez daha uyarıyorum sizi. Davanın kapandığını söylemişlerdi ama kandırıldınız. Karar tasfiye olmamıştı. Nasıl davranacağınızı görmek için sizi bir süre bu ortamda bıraktılar. Böylece şimdi bir yerine iki davanız ve karşınızda pis bir tefeci yerine zengin ve güçlü bir adam var. Bu adam eğer bağışlamak istediğim hayatı kara çalıcı yakınmalarla kötüye kullanırsanız sizi cehenneme kadar izlemeye kararlıdır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. O monsieur diye cevap verdim. Bana ne kadar kaba davranırsanız davranın, yine de ihbar ederim diye bir kuşkuya yer vermeyin içinizde. Annenizin hayatı söz konusu olunca karşı çıkmak zorunda olduğumu sandım. Mutsuz Sophie söz konusu olunca böyle bir şeye hiçbir zaman başvurmayacağıma inanabilirsiniz. Elveda monsieur, kötülüklerinizin bana verdiği acılar kadar mutlu kılsın sizi cinayetleriniz. Ve Tanrı alnınıza ne yazmış olursa olsun beni hayatta bıraktığı sürece tüm acı dolu günlerimi sizin için yalvarmak, dua etmekle geçireceğim. Marki başını kaldırdı, bu sözler üzerine yüzüme dikkatle bakmaktan kendini alamadı. Gözyaşları içinde boğulduğumu, güçlükle ayakta durabildiğimi görünce hain adam üzüntüye kapılırım korkusuyla uzaklaştı. Bir daha da bakmadı olduğum yere doğru. Gözden kaybolur kaybolmaz yuvarlanırcasına yere attım kendimi. Acılarımın egemenliğine boyun eğerek iniltilerimle havayı çınlattım. Otları suladım gözyaşlarımla. "Ey ulu tanrım!" diye bağırdım. "Bunu siz istediniz. Suçsuz insanın cinayet ve adaletsizliklerin kurbanı olması sonsuz kararlarınız içinde yer alıyordu. Benden yararlanın. Tanrım! Bizim için acısını çektiğiniz kötülüklerden daha çok uzağım. Size tapmak için çektiklerimin, acılarımın nedeni oldunuz her zaman. Bunlar en derin acılarında bile sizi ululayan zayıflara vaat ettiğiniz ödüllere layık kılacak mı beni?" Hava kararmıştı. Daha uzağa gidebilecek durumda değildim. Ancak ayakta durabiliyordum. Bundan 4 yıl önce kuşkusuz çok daha iyi bir durumda yatmak zorunda kalmış olduğum koruluğu hatırladım yeniden. Elimden geldiğince oraya doğru ilerledim sürünerek. Hala kanayan yaralarım yüzünden, acıdan acıya sürüklenerek, ruhumu saran kötü düşünceler, kalbimi kaplayan üzüntülerden, bitkin bir durumda, insanın hayal edebileceği en korkunç gecelerden birini geçirdim, aynı yerde. Gün doğarken, yaşımın ve sağlam bünyemin verdiği azıcık güçle beni korkulara boğan bu ürkünç şatonun çevresinden hızla uzaklaştım. Ne pahasına olursa olsun önümdeki ilk yerleşme bölgesine ulaşmak kararıyla ormandan çıktım. Paris'in altı fersah uzağındaki Clay kasabasına vardım. Cerrahın evini sordum, hemen gösterdiler. Yaralarımı sarmasını rica ettim. Bir aşk meselesi yüzünden baba ocağından kaçarken kendisinin de gördüğü gibi bazı haydutların beni bu duruma soktuğu Bondi ormanına düşme talihsizliğine uğradığımı söyledim. Kasabanın mahkeme yazmanına ifade vermem şartıyla yaralarımı sardı. İsteklerinin tümünü kabul ettim. Şimdiye dek hiç duymadığım bazı araştırmalar yapılıyordu anlaşılan. Cerrah da iyileşinceye kadar evinde kalmamı istediğinden o kadar ustaca çalıştı ki daha bir ay dolmadan sağlığım tamamen düzeldi. İçinde bulunduğum durum dışarı çıkıp hava almama izin verir vermez ilk işim kasabada alabildiğine becerikli ve akıllı bir kız bulup Bresak şatosuna göndermek, oradan ayrılışımdan bu yana meydana gelen yeni olayları öğrenmek oldu. Beni bu davranışa iten tek neden merak değildi. Kuşkusuz çok tehlikeli olan bu merak aslında pek yersiz kaçacaktı. Ama kontesin yanında kazandığım azıcık para odamda kalmıştı. Üzerimde topu topu 6 louis vardı. Oysa şatoda 30 louis'e sahiptim. Marquis'in benden hakkım olan bu parayı vermeyecek kadar kötü olabileceğini sanmıyordum. İlk kızgınlığı geçince bana karşı ikinci bir haksızlık yapmayacağından emindim. Elimden geldiğince dokunaklı bir mektup yazdım. Ne yazık ki fazla dokunaklıydı. Belki de hüzün dolu kalbim elimde olmadan bu canavardan yanaydı. Oturduğum yeri özenle gizlemiştim. Eşyalarımla birlikte odamdaki azıcık parayı da göndermesi için yalvarıyordum ona. 20 ile 25 yaşları arasında hayat dolu ve son derece akıllı bir köylü kızı mektubumu götüreceğine söz verdi. El altından toplayacağı tüm bilgilerle kendisini sorguya çekeceğimi söylediğim her konuda beni fazlasıyla aydınlatacağını sözlerine ekledi. Geldiği yeri kesinlikle gizlemesini, benden hiçbir şekilde söz etmemesini, mektubu 15 fersah uzaktan gelen bir adamdan aldığını söylemesini öğütledim. Janet, ulağımın adıdır bu, yola koyuldu. 24 saat sonra da cevabımı getirdi. Size aldığım mektubu göstermeden önce Marquis de Bresac'ın konağında geçenleri anlatmalıyım madam. Şatodan ayrıldığım gün ağır bir hastalığa yakalanmış olan annesi Kontes Hazretleri 24 saat sonra korkunç ağrılar ve sancılar içinde kıvranarak ölmüş. Ailenin yakınları, akrabaları koşup gelmişler. Büyük bir keder içinde görünen oğlu Sophie adındaki bir oda hizmetçisinin annesini zehirleyip kaçtığını ileri sürmüş. Şimdi bu oda hizmetçisini araştırıyorlardı. Tek düşünceleri onu bulup idam sehpasını boylatmaktı. Sonunda Marquis bu miras sayesinde umduğundan çok zenginleşmişti. Madame de Bresac'ın kasaları, mücevherleri, pek bilinmeyen o güne kadar gizli kalmış eşyaları, olağan gelirler dışında oğlunu 600 bin franklık mal ya da nakit paraya sahip kılmıştı. Söylenenlere bakılırsa yapmacık acısının ardında sevincini zorlukla gizlemeye çalışıyordu. Annesinin vücudunun açılmasını isteyen Marquis'in çağırdığı akrabalar zavallı kontesin kara yazısına ne kadar üzüldüklerini belirttikten sonra cinayeti işleyen kızı ellerine geçirirlerse kontesin intikamını alacaklarına yeminler ederek genç adamı cinayetinin meyveleriyle baş başa bırakmışlardı. Jeanette'le Monsieur de Bresac'ın kendisi konuşmuş, ona çeşitli sorular sormuş, genç kızın kesin ve içten cevapları üzerine onu daha fazla sıkıştırmadan bir cevap göndermeye karar vermişti. ''İşte o uğursuz mektup,'' dedi Sophie cebinden bir kağıt çıkartarak. ''Alın madam, bazen durulmak bilmez yüreğim için çok gerekli oluyor bu mektup. Onu son nefesime kadar saklayacağım. Okuyunuz, tabii titremeden okumayı başarabilirseniz.'' Mektubu güzel serüvencimizin elinden alan Madame de Lorsange şu satırları okudu. Annemi zehirleyecek kadar güçlü, üstün yetenekleri olan bir cani, bu iğrenç cinayetinden sonra yine de bana yazma cesaretini göstermiş. Yaptığı en akıllıca iş, saklandığı yeri iyice gizlemesi. Eğer yakalanırsa başının alabildiğine derde gireceğinden hiç kuşkusu olmasın. İstemek cesaretinde olduğu şey nedir? Para ve eşyalardan nasıl söz edebiliyor? Burada bıraktıkları, evde yaşadığı sırada ya da son cinayetini işlerken çaldıklarını karşılar mı acaba? Buna benzer bir ikinci yazışmadan sakınsın. Yoksa suçlunun saklandığı yer adalet tarafından ortaya çıkartılıncaya dek mektubu getiren kişinin tutuklu kalacağı bildirilir. ''Devam edin kızım'' dedi Madame de Lorsange pusulayı Sophie'ye uzatarak. ''İşte insanı dehşetlere sürükleyen davranışlar.'' Bir yandan altın içinde yüzerken, öte yandan bir cinayete katılmak istemediği için zavallı bir kıza alnının teriyle kazandıklarını vermemek, eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır. ''Ah madam'' diye içini çekerek hikayesine devam etti Sophie. ''Bu uğursuz mektup üzerine 2 gün boyunca ağladım. Geri çevirmelerinden çok betimlediği davranış biçimleri inletti beni. Demek ki suçluyum diye haykırdım. Demek ki kararlarına kelimesi kelimesine uyduğum için ikinci kez adaletin eline teslim ediliyorum. Teslim ederse etsin, yaptıklarımdan pişman değilim. Başıma ne gelirse gelsin, ruhum temiz kaldığı sürece ne ruhsal bir acı ne de vicdan azabı çekeceğim. Beni hiçbir zaman terk etmeyecek olan erdem ve dürüstlük duyguları dışında tek bir suçum olmayacak.'' Marki'nin sözüne ettiği aramaların gerçekliğine inanmak benim için imkansızdı. Doğruluktan çok uzaktı bu sözler. Hem sonra beni adaletin karşısına çıkartmak Marki için o kadar tehlikeliydi ki, tehditlerinden tiril tiril titremenin boşuna olduğunu, asıl onun beni görmekten çekinmesi, karşılaşmamızdan ürkmesi gerektiğini düşündüm. Bu düşünceler üzerine bulunduğum yerde kalmaya, eğer mümkün olursa uzaklaşmama olanak sağlayacak kadar para biriktirene kadar buraya yerleşmeye karar verdim. Monsieur Rodin, evinde kaldığım cerrah, kendisine hizmet etmemi önerdi. 35 yaşında, sert karakterli, kaba, hoyrat ama bütün çevrede çok iyi tanınan bir adamdı. Sanatını gerçekleştirmekteki ustalığı herkesçe kabul edilmişti. Evinde tek bir kadın bulunmadığı için hem ev işlerini görecek hem de kendisiyle ilgilenecek birini bulmak çok sevindirmişti onu. Yılda 200 frankla birlikte tedavilerinden de yararlanma olanağı vereceğini söyledi. Her şeyi kabul ettim. Ama yeni efendime hiçbir zaman açılmadım ve kim olduğumu hiçbir zaman öğrenemedi. Bu eve geleli 2 yıl olmuştu. Efendim görevimi yapmam dışında hiçbir şey istememişti benden. Acı çekmekten kurtulamamışsam da ruhumun kavuştuğu azıcık huzur aşağı yukarı tüm dertlerimi unutturmuştu bana. Ama kalbimde yeşerecek en küçük bir erdemin bile en kısa zamanda beni yeni acılara sürüklemesini arzulayan Tanrı, içinde bulunduğum zavallı mutluluktan çekip aldı ve yeni mutsuzlukların, kötülüklerin içine attı beni. Evde yalnız kaldığım bir gün görevimin gerektirdiği çeşitli bölümleri dolaşırken mahzenin derinliklerinden gelen iniltiler duyar gibi oldum. Yaklaştım. Sesler daha da anlaşılır olmaya başlamıştı. Genç bir kızın feryatlarını duyuyordum ama sıkı sıkıya kapalı bir kapı ikimizi birbirimizden ayırıyordu. Bu hücreyi açmama imkan yoktu. Bir anda binlerce düşünce geçti kafamdan. Bu yaratık ne arıyordu burada? Monsieur Rodin'in ne bir çocuğu, ne kız kardeşi, ne de cezalandırmak için buraya kapatabileceği bir yeğeni vardı bildiğim kadar. Yakından tanık olduğum düzgün yaşantısı da bu kızın gönül eğlendirmek için buraya getirilmiş olabileceğini düşünmeme imkan vermiyordu. Öyleyse neden bu mahzene kilitlemişti onu? Bu anlaşılmaz noktaları çözümlemek için büyük bir meraka kapılarak kızı soru yağmuruna tuttum. Burada ne aradığını, kim olduğunu sordum kendisine. ''Ah matmazel'' diye cevap verdi bu talihsiz kızcağız gözyaşları içinde. ''Ormanda yaşayan bir kömürcünün kızıyım ben. Daha yeni bastım 12 yaşıma. Dün babamın evden uzaklaştığı bir sırada bu evin sahibi olan adam arkadaşıyla birlikte kaçırdı beni. Ellerimi kollarımı bağlayıp kepek dolu bir çuvalın içine attılar. Bağıramıyordum, sesim çıkmıyordu. Sonra bir atın terkisine koydular çuvalı ve gecenin karanlığında buraya geldik.'' Hemen bu mahzene kapatıldım. Ne yapacaklarını bilmiyorum ama daha buraya varır varmaz beni çırılçıplak soydular, vücudumu dikkatle incelediler, kaç yaşında olduğumu sordular. Evin sahibi olduğu anlaşılan adam fazla korktuğum için ameliyatı ertesi günün akşamını ertelemek istediğini söyledi. Öteki ise biraz sakinleşirsem deneylerinin çok daha başarılı olacağını, kobayda aradığı tüm şartları üstümde taşıdığımı da söyledi. Küçük kız bu sözlerden sonra susup sarsıla sarsıla eskisinden daha şiddetle ağlamaya başladı. Ona sakinleşmesini, kendisine yardım edeceğimi söyledim. Monsieur Rodin'le kendisi gibi cerrah olan arkadaşının bu talihsiz yavrucağı ne yapacaklarını kestirmek benim için giderek zorlaşıyordu.
Bununla birlikte her fırsatta sık sık sözünü ettikleri kobay sözcüğü üzerine hemen o an bu zavallı kızın canlı vücudu üzerinde anatomik açımlama yapabileceklerinden kuşkulandım. Bu korkunç düşünceyi kabullenmeden önce her şeyi daha iyi anlamaya, daha açık öğrenmeye karar verdim. Rudin arkadaşıyla birlikte eve geldi. Karşılıklı yemek yediler. Beni odadan uzaklaştırdılar. Emirlerine boyun eğer gibi göründüm. Bir köşeye saklandım ve konuşmaları, tasarladıkları korkunç projeye fazlasıyla inandırdı beni. Hiçbir şey korkunç işkenceler altında can çekişerek ölen bir çocuğun damarlarının incelenmesi kadar iyi öğretemez anatomiyi, dedi Rodin. Ancak bu kazılışlar sonunda vücudun böylesine ilginç bir bölümünün eksiksiz çözümlemesini yapabiliriz. Aynı şey bakireliği koruyan zar için de geçerli, dedi öteki. Bu işlem için muhakkak çocuk denecek genç bir kız gerekli. Ergenlik çağındaki bir kızda ne gözlenebilir ki? Hiçbir şey. Ay başlarındaki akıntıları zarı yırtar ve tabii bu araştırmalarda yanlış sonuç verir. Bilimin gelişmesini baltalayan bu boş, bu basit düşünceler ne kadar iğrenç diye devam etti Rodin. Ne yani, milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için yalnızca birini feda ediyoruz. Bunun için idam edilir mi insan? Yasaların gerçekleştirdiği cinayetin bizimkilerden ne farkı var sanki? Bu son kerte bilgece yapılmış yasaların konusu da binlerce kişiyi kurtarmak için birini feda etmek değil midir? Demek ki bizi hiçbir şey durdurmamalı. Diğeri, o bana sorarsan çoktan kararlıyım bu işe dedi. Eğer tek başıma yapmaya cesaret etseydim şimdiye kadar beklemezdim. Çoktan gerçekleştirmiş olurdum bunu. Acı çekmek için yaratılmış olan bu zavallı kız yaşadığından hoşnut olacak bir durumda mıydı? Bu ona ve ailesine yapılan bir hizmettir. Zaten istemiş olsaydık onu bize parayla da satarlardı. Bakın dostum, bir ilkem vardır benim. Buna göre aşağılık sınıfların tüm kişileri yalnızca deneyler için yararlıdır. Ancak onlar üzerinde yapacağımız deneylerle bizim için son derece değerli olan el yatkınlığımızı koruyabiliriz. Böylece bol bol para kazanabiliriz. Hastanede çalıştığım sıralarda başkalarının kazandığını gördüm. Benim de içinden payıma düşeni aldığım altın tomarlarının tümüne sahip olabilirim. Bu konuşmanın devamını anlatamayacağım size. O kadar bilimseldi ki tümünü de unuttum. Ama hemen o an her ne pahasına olursa olsun bu zavallı kızı gelişmelerin bedeli çok pahalıya, suçsuz bir insanın kurban edilmesine mal olan bu değerli sanatın elinden kurtarmak için çalışmaya koyuldum. İki arkadaş ayrıldılar ve Rodin hiçbir şey söylemeden yattı. Bu korkunç kurban etme işlemini kararlaştırdıklarının ertesi günü arkadaşıyla birlikte akşam yemeğine geleceğini söyleyerek alışılageldiği üzere çıkıp gitti. Daha dışarı adımını atar atmaz tasarılarımdan başka hiçbir şey düşünemez oldum. Kader ona yardım etti ama bunun karşılığında ben nasıl ödüllendirildim? Mahzene inip yeniden sorguya çektim küçük kızı. Hep aynı hikayeler, aynı korkular. Hücresinden çıktıklarında anahtarı nereye bıraktıklarını görüp görmediğini sordum. Pek emin değilim dedi ama galiba yanlarında götürdüler. Tabii dört bir yana aradım. Kumların arasında ayağıma bir şey takılınca diz çöktüm. Ben de onu arıyordum. Kapıyı açtım. Zavallı küçük talihsiz bacaklarıma kapandı. Minnet gözyaşlarıyla ellerimi ıslattı. Beni bekleyen tehlikeleri aklımın köşesinden bile geçirmeden, başıma gelecekleri hiç düşünmeden yalnızca bu çocuğu kurtarmak için çalıştım. Tanrı'ya şükür kimseyle karşılaşmadan kasabanın dışına çıkartmayı başardım onu. Orman yoluna bıraktım. Hem kendinin duyduğu hem de babasına tattıracağı mutluluktan sevinerek sarıldım, kucakladım. İki cerrah tam söyledikleri saatte iğrenç tasarılarını gerçekleştirme umuduyla eve geldiler. Acele etmeden neşeyle yediler yemeklerini. Bitirir bitirmez de mahzene indiler. Yaptığımı gizlemek için kilidi kırıp anahtarı da bulduğum yere bırakmaktan başka bir tedbir almadım. Böylece küçük kızın kendi kendine kaçmayı başardığını düşüneceklerini sandım. Ama kandırmak istediğim insanlar kolay kolay inanacak cinsten değildi. Rodin öfkeyle yukarı çıktı, üzerime atıldı. Vurdukça vurdu, vurdukça vurdu. Darbelerinden bitik bir hale geldiğimde hapsetmiş oldukları kızı ne yaptığımı sordular. İlk işim sözlerini yatsımak oldu tabii. Ve zavallı dürüstlüğüm sonunda her şeyi söyletti bana.
hiçbir söz bu iki adamın kullandığı deyimler kadar öfkeli ve sert olamazdı. Biri beni çocuğun yerine koymayı önerdi. Öteki daha korkunç işkenceler ileri sürdü. Bu sözler, bu tasarılar, daha buna benzer bir sürü davranış, bütün bunlara karışan, beni birinden ötekine sürükleyen tokatlar yüzünden çok geçmeden kendimi kaybedip yere yuvarlanacak kadar sersemlemiştim. Bunun üzerine aşırı kızgınlıkları biraz yatışır gibi oldu. Rodin ayılttı beni ve kendime gelir gelmez çırılçıplak soyunmamı emretti. Titreyerek boyun eğdim. Arzuladıkları duruma gelince birisi sıkıca tuttu, öbürü de ameliyata başladı. İki ayağımın birer parmağını kestiler. Yeniden oturtup bu kez ikisi de ağzımın geri tarafından birer diş çektiler. ''Daha bitmedi'' dedi kan dökücü adam ateşe bir demir sürerek. ''Onu kırbaçlanmış bir durumda bulmuştum, damgalanmış olarak göndermek istiyorum.'' Ahlaksız adam bunları söyledikten sonra arkadaşı beni sıkıca tutarken hırsızların damgalandığı kızgın demiri omzumun arkasına yapıştırdı. ''Şimdi insan önüne çıkmaya cesaret etsin bakalım kaltak'' dedi Rodin öfkeyle. ''Cesaret etsin de görelim. Bu utanç verici işareti göstererek onu böyle gizlice ve çarçabuk göndermemin nedenini fazlasıyla açıklayabilir, kendimi haklı çıkartabilirim.'' Bunları söyledikten sonra iki arkadaşı kollarıma girdi. Geceydi. Ormanın kenarına götürüp içinde bulunduğum bu aşağılayıcı durumda onları suçlamaya kalktığım an başıma gelecek felaketleri hissettirdikten sonra beni yalnızlığa terk ettiler. Benim yerimde kim olsa bu tehditlerden pek tasalanmazdı. Uğradığım haksız davranışın bir mahkeme kararı sonucu gerçekleştirilmediğini kanıtladıktan sonra neden çekinecektim? Ama güçsüzlüğüm, doğal saflığım, Paris'te ve Bresak şatosunda karşılaştığım kötülüklerin ürküntüsü her şey korkutmuştu gözümü. Tek düşüncem ağrılarım biraz durulur durulmaz bu uğursuz yerden bir an önce uzaklaşmaktı. Açtıkları yaraları özenle sardıkları için hemen ertesi gün iyileştim. Bir ağacın altında geçirdiğim hayatımın en korkunç gecesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla yürümeye başladım. Ayağımdaki yaralar hızlı ilerlememi engelliyordu. Bununla birlikte benim için son derece uğursuz olan bu ormanın çevresinden bir an önce uzaklaşmak niyetindeydim. İlk gün 4 fersahlık yol aldım. Ertesi ve daha ertesi günler de öyle. Ama kendime hiçbir yön çizemediğimden, hiçbir şey düşünemediğimden Paris'in çevresinde dönüp durdum. Bu uzun yürüyüşümün 4. gününün akşamı ancak Lucent'e varabilmiştim. Beni Fransa'nın güney kentlerine götüreceğini bildiğim için bu yolu izlemeye, ülkemde benden acımasızca esirgenen huzur ve barışı belki de dünyanın öbür ucunda bulacağımı umarak taşranın uzak bölgelerine gitmeye karar verdim. Uğursuz yanlışlık. Daha ne kadar acı çekecektim. Rodin'in yanında kazandıklarım, Marquis de Bressac'ın yanında kazandıklarımdan çok daha azdı. Ve bu azıcık gelirim kazancımın bir kısmını biriktirmeye zorlamamıştı beni. Neyse ki hepsi yanımdaydı, yani aşağı yukarı 10 louis. Bu da Bresak'tan kurtarabildiğim parayla cerrahın yanında kazandığım paranın toplamıydı. Acılarımın doruğunda bile paralarımı almadıkları için kendimi mutlu hissediyordum. Hiç olmazsa iyi bir iş bulana kadar bunların beni idare edeceğini düşünerek seviniyordum. Bana yapmış oldukları alçaklıklar açıkta göz önünde bulunmadığından onları her zaman için saklayabileceğimi, açtıkları yaraların hayatımı kazanmamı engelleyemeyeceğini düşünüyordum. 22 yaşındaydım. İnce ve narin olmama rağmen sağlığım yerindeydi. Zararıma gereğinden fazla övülen bir yüze, bana habire zararı dokunan bazı erdemlere sahiptim. Bunlar beni içten içe rahatlatıyor, Tanrı'nın ödüllendirmese bile içine sürüklediği acılara bir ara vereceğini umuyordum. Umut ve cesaretle dolu olarak Sans'a kadar devam ettim yoluma. Oraya vardığımda tamamen iyileşmemiş olan ayaklarımın acısı dayanılmaz bir hal aldığından birkaç gün dinlenmeye karar verdim. Ağrılarımın nedenini hiç kimseye açıklayamıyordum. Rodin'in bu gibi yaralar için kullandığı uyuşturucu ilaçları hatırlayıp satın aldım ve kendi kendimi tedavi ettim. Bir haftalık dinlenme sonunda tamamen iyileşmiştim. Belki Sans'ta bir iş bulabilirdim ama buradan bir an önce uzaklaşmak zorunda olduğumdan, daha doğrusu uzaklaşmak istediğimden iş aramaya gerek bile duymadan talihimi Dafin'de aramak amacıyla yola devam ettim. Çocukluğumda bu ülkeden söz edildiğini çok duymuştum.
mutluluğun orada olduğunu düşünürdüm hep. Orada ne başarılar kazandığımı görelim şimdi. Hayatımın hiçbir devresinde dini duygular bir an olsun terk etmemişti beni. Yerleşmiş düşüncelere karşı çıkan insanların anlamsız, boş safsatalarından nefret ederek, onları güçlü bir inançtan çok inançsızlıkla dolu sanarak tümüne de vicdanım ve kalbimle karşı çıkıyordum. Birinin ya da öbürünün yardımıyla vermem gereken cevapları bulabiliyordum. Başıma gelen felaketler bazen dini görevlerimi yerine getirmemi engelliyordu. Ama fırsat bulur bulmaz bu suçumu affettirmeye çalışıyordum. Ökser'den 7 Haziran'da ayrıldım. Bu tarihi hiçbir zaman unutmayacağım. Aşağı yukarı 2 fersah kadar ilerledim. Yakıcı sıcağın etkisi altında yorgunluk giderek benliğimi sarmaya başladığı için bir handan daha ucuz, ana yoldan daha güvenli bir yerde serinlemek ve 2 saat uyumak amacıyla yolun uzağında sol taraftaki ağaçlarla kaplı bir tepeye çıkmaya karar verdim. Tepeye tırmanıp bir meşe ağacının dibine yerleştim. Ekmek ve sudan oluşan yemeğimi yedikten sonra kendimi uykunun çekiciliğine bıraktım. 2 saatten fazla gönül rahatlığıyla zevkini çıkarttım bu dinlenmenin. Az sonra gözlerimi açtığımda yolun solunda görülen şahane manzarayı seyre koyuldum. Göz alabildiğine uzanan ormanın ortasında 3 fersah ötemde gösterişsizce yükselen küçük bir çan kulesi görür gibi oldum. ''Tatlı yalnızlık'' dedim kendi kendime. ''Bu insanlardan uzak bölgende kalmayı ne kadar arzuluyorum bir bilsen.'' Ödevlerini yerine getirmekten başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, kendilerini tüm benlikleriyle dine vermiş, günahın habire saflıkla çarpıştığı ve sonunda her zaman galip geldiği o tehlikeli toplumdan uzaklaşmış rahibeler ya da bazı aziz keşişler yaşıyor olmalı orada. Tüm erdemlerin bu kutsal evde toplandığına eminim. Bu düşünceler içinde bocalayıp dururken ovada birkaç kuzuyu otlatan benim yaşlarımda genç bir kız ilişti gözüme. İlerideki ev üzerine sorular sordum ona. Orasının Veli Francesco tarikatine ait bir manastır olduğunu, içinde inzivaya çekilmiş 4 keşişin oturduğunu, oradaki dine bağlılık, cinsel eğilimlerden kendini tutma ve kanaatkarlıkla hiçbir şeyin boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Dindar kişilerin kendisinden istedikleri her şeyi elde edebildikleri mucizevi bir bakire için yılda bir kez hacca gidilir oraya, dedi genç kız. Hemen o an gidip Tanrı'nın bu kutsal annesinin ayaklarına kapanıp yardımlarını istemek arzusuyla yanıp tutuşarak benimle birlikte gelip gelemeyeceğini sordum. Bunun imkansız olduğunu, annesinin evde kendisini beklediğini ama yolu bulmanın hiç de zor olmadığını söyledi. İzlemem gereken yolu gösterirken içlerinde en saygıdeğer, en kutsal kişi olan baş rahibin beni yalnız kabul etmekle kalmayacağını, eğer ihtiyacım varsa yardımda bile bulunabileceğini sözlerine ekledi. Ona herkes saygıdeğer peder Rafael der diye devam etti genç kız. Aslen İtalyandır ama bütün hayatı Fransa'da geçmiştir. Bu yalnızlıktan çok hoşlanıyor. Akrabası olan papanın verdiği en yüksek rütbeleri bile geri çevirmiş. Büyük bir aileden gelen yumuşak huylu, yardımsever, gayretli, dindar, aşağı yukarı 50 yaşlarında ve bütün ülkenin aziz olarak kabul ettiği bir adamdır. Çoban kızın anlattıkları daha da alevlendirmişti duygularımı. Bu manastıra hacca gitmeye ve boşlama hatasına düştüğüm tapınmalarımı orada en dini eylemlerle yerine getirmeyi istiyor, bu arzularımın önüne geçemiyordum. Sadakaya asıl benim ihtiyacım olmasına rağmen kızın eline bir şeyler sıkıştırdım. Ormanların kutsal Meryem'ine giden yola koyuldum. Sözünü ettiğim manastırın adıydı bu. Düzlüğe indiğimde çan kulesini göremez olmuştum. İzleyeceğim yolu yalnızca ormanın yardımıyla kestirebiliyordum. Bu bilgileri veren kıza kendisiyle karşılaştığım yerle manastır arasında kaç fersahlık uzaklık olduğunu sormayı unutmuştum. Az sonra uzaklığın tahmin ettiğimden çok başka olduğunu anladım. Ama hiçbir şey kırmadı cesaretimi. Ormanın kıyısına vardım. Daha havanın kararmasına çok zaman olduğundan ormanın derinliklerine dalmaya karar verdim. Gece bastırmadan manastıra varabileceğimden hemen hemen emin gibiydim. Bununla birlikte tek bir insan izi, tek bir ev çarpmadı gözüme. Yol olarak önümde rastgele izlediğim pek kullanılmayan dar bir patika uzanıyordu.
Manastırla aramda 3 fersahlık uzaklık olduğunu sandığım tepeden bu yana en azından 5 fersahlık yolu geride bırakmıştım ve hala hiçbir şey göremiyordum. Güneş beni terk etmeye hazırlanırken nihayet aşağı yukarı 1 fersah uzaktan gelen bir çan sesi duydum. Sese doğru yöneldim, hızlandım, acele ettim. Yol biraz genişledi ve çan sesini duyduğum andan bu yana bir saat kadar yürüdükten sonra nihayet birkaç çit ve az sonra da manastırı gördüm. Hiçbir şey bu yalnızlık kadar kırsal olamazdı. Çevresinde tek bir ev yoktu. En yakını 6 fersahtan daha uzaktı. Üstelik 3 fersahlık bir orman da giriyordu araya. Bir çukurun içine yerleştirilmişti. Oraya varmak için indikçe indim, indikçe indim. Ovaya varır varmaz çan kulesini gözden kaybetmemin nedeni de buymuş meğerse. Bahçıvan biraderin kulübesi içteki barınağın duvarına yaslandırılmıştı. İçeri girmeden önce buraya başvuruluyordu. O aziz keşişe rahiple konuşmama izin olup olmadığını sordum. Ondan ne istediğimi sordu. Dini bir görevin söz konusu olduğunu, bir adak nedeniyle bu insanlardan uzak eve geldiğimi, bakirenin ve o mucizevi resmin bulunduğu evde aziz yöneticinin ayaklarına kapanabildiğim an buraya gelmek için çektiğim tüm sıkıntılardan kurtulacağımı söyledim. Manastırda cezalandırılan 6. erdem, dindarlığı. Oraya kendini dine vermek için gider, ırzına geçilir. Papaz biraz dinlenmemi söyleyip hemen manastıra girdi. Gece alabildiğine bastırdığından söylediğine göre papazlar akşam yemeklerini yiyorlardı, dolayısıyla geri dönmesi bayağı zaman aldı. Sonunda bir din adamıyla birlikte göründü. ''İşte Peder Clement Matmazel'' dedi papaz. ''Kendisi evimizin kahyasıdır. Arzunuzun baş rahibi rahatsız etmeye değip değmeyeceğini öğrenmeye geldi.'' Peder Clement son derece şişman, dev gibi uzun boylu, karanlık ve sert bakışlı, kalın ve boğuk sesli bir adamdı. Yanıma yaklaşması rahatlatacağı yerde korkudan titretmişti beni. Elimde olmadan sarsılmaya başladı vücudum. Başımdan geçen tüm felaketlerin birbiri ardı sıra gözlerimin önünden geçmesini engelleyemedim. ''Ne istiyorsunuz?'' dedi keşiş son derece sert bir sesle. ''Kiliseye gelinecek zaman mı şimdi? Zaten tam bir serüvenci havası var sizde.'' ''Kutsal insan'' dedim yerlere kapanarak. ''Tanrı'nın evine girmenin bir saati olmadığını, oraya her zaman girilebileceğini düşündüm. Şevk ve aşkla dolu çok uzak yollardan geldim. Mümkünse günah çıkartmak istiyorum. Ruhumu tanıdığınızda, kutsal evinizde sakladığınız mucizevi resmin önünde secdeye varmaya layık olup olmadığımı anlayacaksınız. Ama şimdi günah çıkartmak için hiç de uygun bir zaman değil, dedi keşiş yumuşayarak. Geceyi nerede geçireceksiniz? Sizi yatıracak yerimiz yok. En iyisi siz yarın sabah gelin. Bunun üzerine ertesi sabaha kadar beklememe neden olanak bulunmadığını en küçük ayrıntısına kadar anlattım. Bana cevap vermeden duyduklarını baş rahibe anlatmaya gitti. Birkaç dakika sonra kilisenin kapısının açıldığını duydum ve baş rahibin bahçıvanın kulübesine doğru yaklaştığını gördüm. Beni kendisiyle birlikte tapınağa girmeye davet etti. Peder Rafael, görünüşü hakkında vakit geçirmeden bir fikir vermek yerinde olur sanıyorum, bana söyledikleri yaşta ama taş çatlasa 40'tan fazla göstermeyen bir adamdı. Zayıf, uzun boyluydu. Dili azıcık İtalyanca'ya çalıyor ama Fransızca'yı çok güzel konuşuyordu. Özentili ve gönül okşayıcı dış görünümüne karşın sert ve karanlık bir ruhu vardı. Bunun o kadar çok örneğini gördüm ki sizi inandırmak fazla güç olmayacak benim için. ''Çocuğum'' dedi bu din adamı incelikle. ''Bu uygunsuz saatte ve bu kadar geç kimseyi kabul etmeme alışkanlığında olmamıza rağmen yine de dinleyeceğim sizi. Sonra yarın sabaha elimizdeki kutsal resmi selamlayacağınız ana kadar geceyi geçirtmek için bir çare ararız.'' Bunları söyledikten sonra keşiş günah çıkartma yerinin çevresindeki birkaç lambayı yaktırdı. Oraya yerleşmemi söyledi ve papazı dışarı çıkartıp tüm kapıları kapattırdı. Hiçbir şeyden çekinmeksizin güven içinde günahlarımı bir bir sayıp döktürmeye başladı. Görünürde böyle yumuşak bir adamla birlikte olmak, Peder Clement'in yarattığı korkulardan arındırdı beni. Yol göstericimin ayaklarına kapanarak ona tüm kalbimi açtım, içimi döktüm.
alışılagelmiş yürek temizliğim ve güvenimle beni ilgilendiren her şeyi en küçük bir nokta kalmamacasına anlattım. Tüm hatalarımı itiraf ettim, tüm felaketlerimi açıkladım, her şeyi, hatta iğrenç Rodin'in sırtıma vurduğu dövmeyi bile saklamadım ondan. Peder Rafael beni büyük bir dikkatle dinledi. Bir sürü ayrıntıyı ilgi ve dindarlık havasına bürünerek tekrarlattı. Ama soruları sık sık şu konular üstünde dönüp durdu. 1. Yetim ve Parisli olduğum gerçek miydi? 2. Ne akrabam, ne dostum, ne koruyucum olduğu, dünyada kimsemin bulunmadığı kesin miydi? 3. Yalnızca çoban kıza mı bu manastıra gideceğimi söylemiştim? Dönüşte buluşmak için onunla randevulaşmış mıydım? 4. Bakire ve 22 yaşında olduğum %100 doğru muydu? 5. Kimsenin beni izlemediğinden ve manastıra girerken görmediğinden emin miydim? Bu sorular yetmişti ona. Büyük bir saflıkla verdiğim cevaplar üzerine keşiş ayağa kalktı. Öyleyse dedi elimden tutarak, geliniz çocuğum, bu gece bakireyi selamlamanız için çok geç oldu artık. Resminin önünde kutsal şaraplı ekmeği yeme mutluluğuna erişmenizi yarın sağlayacağım. Ama şimdi işe sizi nasıl yedirip yatıracağımızı düşünmekle başlayalım. Bunu söyledikten sonra beni kilisenin içine doğru götürdü. Nereye götürüyorsunuz diye sordum elimde olmadan endişelenerek. Neden evinize götürüyorsunuz aziz pederim? Ya nereye götürecektim gönül çekici hacı diye cevap verdi keşiş. Kiliseye açılan kapılardan birini aralayıp beni içeri soktu. Yoksa geceyi dört papazla geçirmekten korkuyor musun? Göründüğümüz kadar kaba sofu olmadığımızı, acemi bir kızla nasıl hoşça vakit geçireceğimizi göreceksin meleğim. Keşişin vücudumun, erdemin anlatmama izin vermediği yerlerini densizce sıkarak, utanmasızca mıncıklayarak söylediği bu sözler, ruhumun ta derinine kadar titretti beni. Ulu Tanrım dedim kendi kendime, yoksa yine aynı duygularımın kurbanı mı oluyorum? Yoksa yine dinin en saygıdeğer yanlarına erişmeyi arzulamam bir günah gibi cezalandırılacak mı? Bu arada habire karanlığın içinde ilerliyorduk. Keşişin solukları sıklaşmış, hızlanmıştı. Uygunsuz davranışlarını tekrarlamak için duruyordu zaman zaman. Planlarının mutlu başarısından yüreklenerek bir elini eteğimin altına kaydıracak kadar özgür davranmaya başladı. Kaçmamı engellemek için öteki eliyle sıkıca sarılarak vücudumun her yerini utanç verici okşamalarla kirletti. Ve beni tiksintiden korkuya sürükleyen uygunsuz öpücüklerini kabul etmeye zorladı. Ah Tanrım, işte şimdi mahvoldum dedim papaza dönerek. Hiç kuşkun olmasın dedi vicdansız adam, ama artık bunu düşünecek zaman değil. Yürüyüşümüze devam ettik ve o her zamankinden daha cüretli, ben yarı yarıya bayılmış bir biçimde, nihayet dehlizlerden birinin bitiminde bir merdiven çıktı önümüze. Rafael beni öne geçirdi. Biraz karşı koymaya çalıştığımı görünce en sert şekilde sövüp sayarak kabaca ileri doğru itti ve bana artık gerilemek için çok geç olduğunu tekrarlayarak, ah dedi, hırsızların yuvasına düşmektense seninle eğlenecek olan bizim gibi ahlak yasalarını hiçe sayan dört çapkının arasına düşmenin daha iyi olduğunu göreceksin az sonra. Beni dehşetten dehşete sürükleyen konular o kadar hızla artıyordu ki bu sözlerden telaşa kapılacak zaman bile bulamadım. Sözleri daha beni yeni yeni etkilemeye başlarken korku verici yeni olaylar duygularıma baskın yaparcasına saldırıyordu. Kapı açıldı ve masanın çevresinde üç keşişle üç genç kızın durduğunu gördüm. Altısı da dünyanın en uygunsuz durumundaydı. Bu kızlardan ikisi çırılçıplaktı. Üçüncü kızı soymaya uğraşıyorlardı. Keşişlerin durumu da onlardan farklı değildi. Dostlarım dedi Rafael içeri girerken, bir kız eksikti aramızda, işte o da burada şimdi. Sizlere gerçekten şaşılacak bir olay göstermeme izin verin. İşte hem omuzlarında en düşük kızların damgasını taşıyan hem de burada diye sürdürdü sözlerini uygunsuz olduğu kadar anlamlı bir hareketle. Burada dostlarım, kabul edilmiş bakireliğin en kesin delilini saklayan bir şey. Bu kabul töreni üzerine salonun dört bir köşesinden kahkaha sesleri yükseldi ve Clement, ilk gördüğüm adam, hemen o an yarı sarhoş bir durumda "Gerçekleri hiç zaman kaybetmeden doğrulamak lazım," diye bağırdı birlikte bulunduğum kişileri betimlemek zorunda olduğumdan anlatacaklarıma biraz ara vermem gerekiyor. Durumum konusunda elimden geldiğince az askıda bırakmaya çalışacağım sizi.
Rafael ile Clement'i daha şimdiden yeterince tanıdığınız için ötekilere geçebilirim. Peder Jerome, manastırın başkanı, 60 yaşında, ahlaksız, Clement kadar sert ve kaba, ondan daha sarhoş bir adamdı. Doğanın verdiği hazlardan bıkkınlık getirdiğinden zevklenebilmek için en ahlaksız, en sapkın şekiller aramak zorunda kalmıştı.
Antonin kısa boylu, 40 yaşında, kuru ince yapılı, ateşli, şehveti yüzünden okunan, vücudu bir ayı gibi kıllarla kaplı, aşırı derecede sefi, eşi benzeri görülmemiş sataşmaları ve kötü davranışları olan bir adamdı. Evin en genç kadını olan 14 yaşındaki Floret Dijonlu'ydu. Bu kentin zengin burjuvalarından birinin kızıydı. Tutkularına yarayabilecek en küçük bir şeyi bile boşlamayan, zengin ve sınıfında son derece itibarlı olan Rafael'in adamları tarafından kaçırılmıştı. Esmerdi, çok güzel gözleri, göz alıcı çizgileri vardı. Aşağı yukarı 13 yaşındaki Cornelia ise sarışındı. Çok ilginç bir havaya, güzel saçlara, göz kamaştırıcı bir tene ve yeryüzünde rastlanması mümkün en alımlı boya sahipti. Bir şarap tüccarının kızıydı. Ve Rafael'in kendisi tarafından baştan çıkartılıp gizliden gizliye tuzağa düşürülmüştü. Onfel 30 yaşında, çok uzun boylu, son derece yumuşak ve hoş yüzlü, düzgün ve belirgin hatları, görkemli saçları olan, en güzel boyna, görülmesi mümkün en sevecen gözlere sahip bir kadındı. Rahatı huzuru oldukça yerindeydi. Bir bağcının kızıydı. 16 yaşında geleceğini garanti altına alacak bir adamla evlenmesine bir gün kala en olağanüstü baştan çıkartıcı yöntemleri sayesinde Jerome tarafından kaçırılmıştı. İşte bundan sonra içinde yaşamak zorunda olduğum topluluğun durumu, işte bu insanlardan uzak, bu saygıdeğer manastırı bulmakla erdemlere kavuştuğumu sanıp mutlanırken, içine düştüğüm namussuzluk ve iffetsizlikten oluşan çirkef kuyusu. Korkunç çemberin ortasına düşer düşmez yapabileceğim en doğru şeyin kadın arkadaşlarım gibi davranmak olduğunu belli ettiler davranışlarıyla. Karanlık yıldızınızın sürüklediği bu insanlardan uzak, kuş uçmaz kervan geçmez manastırda karşı koymanın hiçbir işe yaramayacağını anlamışsınızdır sanırım, dedi Rafael. Başınıza bir sürü felaket geldiğini söylemiştiniz, anlattıklarınız da doğruluyor bunu. Ama yine de iffetli bir kız için hepsinden daha büyük olan bir felaket hala yer almamış mutsuzluk listenizde. Sizin yaşınızda bakire kalmak doğal mıdır? Bu daha fazla sürmesine olanak bulunmayan bir mucize değil midir? İşte bize hizmet etmek zorunda olduklarını görünce önceleri sizin gibi davranmaya yeltenen ama bunun yalnızca kendilerine kötü davranmamızı sağladığını görünce de boyun eğmek zorunda kalan arkadaşlarınız.
Siz herhalde uslu uslu kabullenirsiniz her şeyi.
İçinde bulunduğunuz bu durumda kendinizi korumayı nasıl umuyorsunuz Sophie? Dünyadaki şu terk edilmişliğinize, yalnızlığınıza bir bakın. Ne akrabanız ne dostunuz kaldığını kendi ağzınızla itiraf ettiniz. Her türlü yardımdan uzak, bir çölde olduğunuzu, yeryüzünde kimsenin varlığınızdan haberi olmadığını, sizi kurtarmaya hiç niyeti olmayan 4 sefi insanın eline düştüğünüzü düşünün. Kimden yardım isteyeceksiniz? Yoksa büyük bir içtenlikle yalvardığınız, bu sofuluğunuzdan yararlanarak sizi biraz daha kesinlikle bu tuzağa sürükleyen Tanrı'dan mı?
İnsan gücünün de tanrısal gücün de sizi elimizden kurtarmayı başaramayacağını, ne gerçekleşmesi mümkün olan şeyler ne de mucizeler arasında bu son derece gururlandığınız iffetinizi daha fazla korumanızı sağlayacak tek bir çarenin bulunmadığını görüyorsunuz. Her yönünüzde ve akla hayale gelebilecek her şekilde arzularımızın kurbanı olmanızı, dördümüzün de üzerinizde en kirli zevklerimizi tatmin etmemizi hiçbir şey engelleyemez. Hadi soyunun Sophie, tüm benliğinizle boyun eğerseniz iyiliklerimizle karşılaşırsınız ama boyun eğmediğiniz an aşırı davranışlarımız ve kabalıklarımızdan korunamayacağınız gibi duygularımızı daha çok kamçılayan en sert ve en utanılacak işlemlere kurban olursunuz.
Bu korkunç söylev tek bir kurtuluş yolumun bulunmadığını fazlasıyla duyurdu. Ama kalbimin işaret ettiği, doğanın da önümde açık tuttuğu tek yolu denemezsem suçlu sayılmaz mıydım? Rafael'in ayaklarına kapandım. İçinde bulunduğum durumdan yararlanmaması için tüm benliğimle yalvardım ona. En acı gözyaşı selleri dizlerini kapladı. Kalbimin fısıldadığı en duygulu, en dokunaklı sözleri ağlayarak denemeye cesaret ettim. Ama gözyaşlarının günah ve ahlaksızlığın önünde bambaşka bir çekiciliği olduğunu daha bilmiyordum. Bu canavarları etkilemek için tüm yaptıklarımın onları yalnızca coşturmaya, hazlarını alevlendirmeye yaradığını daha öğrenememiştim. Rafael öfkeyle ayağa kalktı. ''Tutun bu alçağı Antonin'' dedi kaşlarını çatarak. Onu hemen gözlerimizin önünde soyarak bizim gibi insanların içinde acıma duygusunun olmadığını kanıtlayın. Antonin sert ve sinirli koluyla sıkıca kavradı vücudumu. Sözleriyle korkunç sövgüleri birbirine karışarak 2 dakika içinde elbiselerimi çıkartıp tüm topluluğun karşısında çırılçıplak bıraktı beni. ''İşte güzel yaratık buna denir'' dedi Jerome. 30 yıldan beri böylesine güzel bir kızla karşılaşmışsam şu manastır başıma yıkılsın. Bir dakika dedi baş rahip, davranışlarımıza biraz çeki düzen verelim. Kabul kurallarımızı biliyorsunuz dostlarım. Bir tekini bile boşlamadan hepsine katlanmalı, bu arada öteki 3 kadın da ihtiyaçlarımızı karşılamak ya da duygularımızı kızıştırmak için çevremizde yer almalılar. Hemen o an bir çember kuruldu. Ve orada 2 saat boyunca sırayla hepsinin beğeni ya da eleştirilerini dinleyerek bu 4 sefih adam tarafından incelendim, dikkatle seyredildim, ellendim, okşandım. Bu ilk törende karşılaştığım ahlaksızlık sahnelerinin bir kısmını saklamama izin verin madam, dedi güzel tutuklumuz utançtan kıpkırmızı kesilerek. Böyle bir durumda ahlaksızlığın bu sefih adamlara ne ilhamlar verebileceğini, sırayla bana yöneldiklerini, öteki kızlarla karşılaştırdıklarını, oranladıklarını, bakıp bakıp söyleştiklerini, bu ilk alemlerde ola gelenler konusunda küçük bir fikir edinmek için hayalinizde canlandırın. Daha sonraları kurbanı olacağım iğrenç davranışların yanında bunlar yine de hafif kalıyordu. Hadi, dedi arzuları şaşılacak derecede kırbaçlanan ve artık çığırından çıkmış olan Rafael. Tutsağımızı arzularımıza kurban etmenin zamanı geldi. Hadi içimizden her biri en gözde hazlarını üzerinde söndürmeye hazırlansın. Ve bu namussuz adam beni iğrenç arzularına uygun bir biçimde bir divanın üzerine yerleştirdikten sonra Antonin'le Clement'a sıkıca tutturdu. Ahlaksız bir adam olan İtalyan papaz Rafael, bakireliğimi bozmaksızın onur kırıcı bir şekilde duygularını tatmin etti. Ey sapıklığın doruğu! Bu rezilce zevk ve eğlenceye düşkün insanların her biri, iğrenç isteklerinin seçiminde doğayı hiçe saymakla zaferler kazandıklarını sanıyorlardı sanki. Clement ilerledi. Üstünün alçaklıklarından ve özellikle kendisini kaptırmış olduğu sahnelerden tahrik olmuştu. Benim için şefinden daha tehlikeli olmayacağını, süngüsünü takdim edeceği yerin iffetime hiç leke sürmeyeceğini söyledi. Önce önünde diz çöktürdü, sonra ayağa kaldırdı ve bu durumda vücudunu vücuduma yapıştırarak tutkularının açlığını giderdi. Kurban töreni sırasında sahip olduğu yer sapkınlığından yakınmamı engelliyordu. Jerome onu izledi. Tapınağı Rafael'inkiyle aynıydı. Ama ta mihraba kadar ilerlemedi. Çifte sütunlu dar girişi seyretmekten hoşnut, hayasızlığını anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığı ilkel davranışlarla duyguları kamçılanmıştı. Hazlarını ancak kurbanını çocukluğuna dönüştüren, bazı bilgiççe safsataların desteklediği barbarca uygulamalarla tamamlayabiliyor, üzerinde bir çeşit baskı kurarak zevke erişebiliyordu. Ne yazık ki yüzyıllar boyu devreden bu iğrenç adetler karşısında insanlık her zaman titriyecektir. ''İşte mutluluk verici hazırlıklar'' dedi Antonin beni yakalayarak. ''Geliniz güzel Sophie, gelin de meslektaşlarımın sapıklıklarından intikamınızı alayım ve uygunsuzluklarının bana bıraktığı ilk döllerin ürünlerini toplayalım.'' ''Ama ne ayrıntılar, ulu tanrım, bunları size anlatmama imkan yok.''
doğanın amaçlarından en az uzaklaşmış olmasına rağmen dördünün de en sapığı olan bu şehvet adamının doğaya yaklaşmak, tapınmasını daha az uygunsuz bir şekilde tamamlamak, bu görünüşten tüm zararlarını çıkartmak ve beni daha fazla aşağılamak, rezil etmek için elinden geleni ardına koymadığı rahatlıkla söylenebilir. Bazen bu zevkleri hayalimde canlandırarak doğru yoldan ayrıldığım anlar olmuştu tabii. Ama o sıralar bu duyguların onları insanın içinde uyandıran Tanrı kadar erdemli olduğunu, Adem oğullarını avutmak için doğa tarafından verildiğini, aşk ve incelikten doğduğunu sanmıştım. İnsanların da vahşi hayvanlar gibi karşısındakine acı vererek zevklendiklerini düşünmekten çok uzaktım. Bu acıları yaşadım. Hem o kadar şiddetliydiler ki bu tehlikeli saldırı sırasında bekaret zarımın doğal yırtılmasından duyduğum acı ötekilerin yanında çok hafif kalmıştı. Ama zevkin doruğuna eriştiği an Antonin öyle öfkeli haykırışlar, vücudumun her noktasında yaptığı öyle yaralayıcı gezintiler ve nihayet kaplanların kanlı okşamalarına son derece benzeyen ısırmalarla tamamlamıştı işini. Bir an ancak beni yutarak sakinleşebilecek vahşi bir hayvanın avı olduğumu sandım. Bu vahşet bittiğinde kendimden geçmiş, taş kesilmiş bir halde kurban edildiğim sunağın üzerine yığılıp kaldım. Rafael beni tedavi edip yemek vermelerini emretti kadınlara. Ama bu kadar korkunç bir zamanda dayanılmaz bir acı tüm ruhumu kapladı. Uğrunda binlerce kez canımı feda etmeye hazır olduğum bu bekaret hazinesini en sonunda da kaybetmiş olmama, kendilerinden yardım ve ruh huzuru aramaya geldiğim insanların kirlettiğini görmeye katlanamıyordum. Gözlerimden oluk gibi yaşlar boşandı. Feryatlarım odanın duvarlarında yankılandı. Yerlerde yuvarlandım, saçlarımı yoldum, beni öldürmeleri için yalvardım cellatlarıma. Bu kara ruhlu adamlar böyle sahnelere çoktan alışmış ve duyguları körleşmiş olduğundan acılarımı dindirmek ya da beni avutmak şöyle dursun, arkadaşlarımla yeni yeni zevklerin tadını çıkartmaya koyuldular. Yine de feryatlarım onları tedirgin etmiş olacak, dinlenmem için sesimi duyamayacakları bir yere göndermeye karar verdiler. Onfel'in yardımıyla tam dışarı çıkarken Rafael şehvet dolu bakışlarını vücudumda gezdirerek içinde bulunduğum korkunç duruma rağmen beni bir kez daha arzularına kurban etmeden göndermek istemediğini söyledi. Tasarısını açıklamasıyla gerçekleştirmesi bir oldu. Ama arzularının daha bir alevlenmesi, tahrik edilmesi gerektiğinden yeni günahını işleyecek gücü ancak Jerome'un kan dökücü yöntemlerini kullanarak bulabildi. O ne aşırı ahlaksızlıktı öyle, ulu tanrım. Bu canavarların vahşetlerini, geçirmekte olduğum acılarla dolu bir bunalım anını seçip böylesine barbarca fiziksel işkenceler çektirmeye kadar arttırmaları mümkün müdür? Oh, inan olsun dedi Antonin beni yeniden ele geçirerek, hiçbir şey bir üstün yolundan ilerlemek kadar iyi, hiçbir şey aynı günahları işlemek kadar çekici olamaz. Acı insanı zevke hazırlar denir. Bu güzel kızın beni erkeklerin en mutlusu yapacağına eminim. Ve tüm iğrenmelerime, feryatlarıma ve yalvarmalarıma rağmen ikinci kez bu alçak adamın saygı tanımaz arzularının zavallı oyuncağı oldum. İlk kez için bu kadar yeter, dedi Rafael odadan çıkarken. Hadi gidip yatalım artık. Tatlı Angus'in derslerimden yararlanıp yararlanmadığını yarın görürüz. Ve dağıldılar. 1. Bölümün sonu.